programımıza hoş geldiniz. Ayrıca 10 milyon hocamın başında. Bizler Ender Hocam, Serdar Hocam, Önder Hocam ve Çağdaş Hocam'la beraberiz. Şimdi güzel konulardan bahsedeceğiz.
Evet, bugün...
Kur'an müzeleri, iman hakikatleri ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak ben Kur'an müzeleriyle başlamak istiyorum. Günümüzdeki bilim ve teknolojinin gelişmesiyle Kur'an'daki...
Yazan, Allah'ın bize bildirdiği bazı şeylerin günümüzdeki teknolojinin ve bilimin de gelişmesiyle mucizesine tanık oluyoruz. Bugün bunlardan rüzgarların mucizesi ve rüzgarların Kur'an'da geçmesinden biraz bahsetmek istiyorum. Kur'an'ın bilimsel mucizeleri aşılayıcı rüzgarlar, şeytandan Allah'a sığınırım, ve aşılayıcı olarak rüzgarları gönderdik. Böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. Ayette yağmur oluşumundaki ilk aşamanın rüzgarlar olduğuna dikkat çekilmektedir. Oysa 20. yüzyılın başlarına kadar rüzgarla yağmurun yağması arasında tek ilişki rüzgarın bulutların sürüklemesi olarak biliniyordu. Modern meteorolojik bulgular ise rüzgarların yağmurun oluşumunda aşılayıcı rol oynadıklarını gösterdi. Rüzgarların bu aşılama özelliği şöyle gerçekleşir. Okyanusların ve denizlerin yüzeyinde köpüklenme nedeniyle her an sayısız hava kabarcığı oluşmaktadır. Bu kabarcıklar patladıkları anda milimetrenin %1'i çapındaki binlerce parçacığı havaya fırlatırlar. Aerosol adlı verilen bu parçacıklar rüzgar sayesinde karalardan gelen tozlarla karışarak atmosferin üst katmanlarına taşınır. Rüzgarların bu şekilde yükseklere taşıdığı parçacıklar burada su buharı ile temas eder. Su buharı da bu parçacıkların etrafına toplanarak yoğunlaşır ve su damlacıklarına dönüşür. Bu su damlacıkları önce bir araya gelerek bulutları oluşturur, bir süre sonra da yağmur olarak yeryüzüne iner. Görüldüğü gibi rüzgarlar havada serbest halde bulunan su buharını denizlerden taşıdıkları parçacıklarla aşılamakta ve böylece yağmur bulutlarının oluşumunu sağlamaktadır. Eğer rüzgarların bu özelliği olmasa yüksek atmosferdeki su damlacıkları hiçbir zaman oluşmayacak ve yağmur diye bir şey olmayacaktı. İnsanların doğal olaylar hakkında hemen hiçbir şey bilmedikleri bir dönemde rüzgarların aşılayıcı bir görev üstlendiklerinin Kur'an'da bildirilmiş olması şüphesiz Kur'an'ın mucizelerinden biridir. Rüzgarların aşılayıcı yönüyle ilgili haber verilen diğer bir bilgide de rüzgarların bitkilerin döllenmesindeki rolüdür. Yeryüzündeki pek çok bitki türünün devamını polenlerin rüzgar vasıtasıyla dağıtarak sağlar. Birçok açık tohumlu bitki, çam ağaçları, palmiye ve benzeri ağaçlar, ayrıca çiçek veren tüm tohumlu bitkilerle çimlenmesi, otların tamamı rüzgarla döllenir. Rüzgar, çiçek tozlarının bitkilerden alıp aynı türden diğer bitkilere taşıyarak döllenmesiyle gerçekleşir. Rüzgarların bitkiler üzerinde nasıl bir aşılama yapabileceği yakın zamanlara kadar bilinmiyordu. Ancak bitkilerin de erkek ve dişi olmak üzere cinsiyet farkının olduğunu anlaşılması üzerine rüzgarların böyle bir aşılayıcı etkisi olduğu anlaşıldı. Bu gerçeği Kur'an'da şeytandan Allah'a sığınırım. Biz gökten su indirdik, böylelikle orada her güzel olan çiften bir bitki bitirdik. Lokman suresi 10. ayetiyle dikkat çekilmektedir. Gerçekten de Kur'an'da rüzgarın yağmurları yaptığını, yani bilimsel olarak anlatılmasında işte yükselen havanın, yerde yükselen havanın soğuması, soğuan havanın da neme doyup yağmur bırakması. İşte bunun bilimsel olarak da açıklaması Kur'an'da bu şekilde. Gerçekten denizin üstündeki su kabarcıklarını rüzgar vasıtasıyla yukarı doğru taşınıp orada belli bir neme doyduktan sonra bulut oluşturup ve yağmur olarak dünyaya dönmesini görüyoruz. Bu da son yüzyıllarda, yani 20. yüzyıldan itibaren bilinen bir olaydı. Hani Kur'an'ın bunu aktardığı zaman da bu bilimsel olayların hiçbir şekilde gerçekleşmemişti. Bunların o zamandan biliniyor olması da bize Kur'an'ın gerçek bir kitap olduğunu ve hak kitap olduğunu gösteriyor. Bir diğer konu da mesela bitkilerin üstündeydi. Bitkilerde erkek ve dişi ayrımı yoktu mesela. Bilinmiyordu 20. yüzyıla kadar. Bitkilerin hep tek cins olduğu biliniyordu. Ama rüzgarların bitkileri dölleyerek çoğalttıkları o da 20. yüzyılda bulundu. Ve Kur'an'da bunun yine bildiriyor olması da Kur'an'ın bize gösterdiği mucizelerden bir tanesi aynı şekilde. Ya bakıyoruz Kur'an'da her gün bir mucize anlatıyoruz. Bu da Kur'an'ın bize hiçbir şekilde değişmeden günümüze kadar geldiğinin örneklerinden bir tanesi. Yani hiçbir şekilde bir değişme yok. Çünkü bu kadar bilimsel olaylar bir insan yapabileceği ya da tahmin edebileceği bir şey değil. Bilim ve teknoloji gelişmemiş. Burada da işte biz Allah'ın sözünün ne kadar doğru olduğunu ve Allah'ın sözünün bize aynı şekilde iletildiğini çok net olarak anlıyoruz. Çünkü bir insanın bunu tahmin etmesi ya da bulabilmesi o zaman da mümkün değil.
Maşallah. Şimdi bunlar tabii teknik konular. Yani işte yağmur, rüzgar, şimşek, güneş, ay, işte onların dünyaya olan mesafeleri, ondan sonra yaptıkları işlerle yeryüzüne, bitkilere, canlı cansız her şeye ve tabii ki her şeyden önce insana olan hizmetleri var. Hepsinin ortak özelliği Cenab-ı Allah'ın hepsini bir anda yaratması ve hepsinin dünyanın var olduğu ilk günden beri insanın rahat, huzur ve konfor içinde yaşaması için özel olarak tasarlı ve yaratılmıştır. Plan vardır hepsinde. Mesela işte yağmuru anlatıyoruz, suyu anlatıyoruz, şimşek öyle, bulutlar öyle. Bunların hepsi hikmetle yaratılmıştır. Şimdi teknik olarak bakacağız. Bu çok önemli. Çünkü teknik bilgi önemlidir. İmanın artmasını kuvvetlendirir, destekler. Çünkü şeytan Allah'a sığınırım. Allah'tan en çok alim olanlar korkar buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani bilenler. Alimden kasıt bizim Türkçe'de kullandığımız manada değil. Alim Arapça'da alemi fiil kökünden gelir. Bilmek demektir. Bilen kişi korkar Allah'tan. Neyi bilen? Cenab-ı Allah'ın yarattıklarını düşünen, tefekkür eden, teknik yönden bunların nasıl olduğunu araştıran ve bunlar üzerinde derin derin tefekkür eden insanlar Cenab-ı Allah'tan korkarlar. Bunu yaptıkça daha da çok korkarlar. Mesela bunlara biz niye iman hakikati diyoruz? Hakikaten her biri insanın imanını artıran gerçekler çünkü. Diğeri çok sığ bir yaklaşım ve çok yanlış. Yani bu olağanüstü bir Üstad Bediüzzaman Hazretleri misafirhane diyor dünya için. Bir sultanın misafirhanesi diyor. Olağanüstü bir mekanda olup da aşağı yukarı ortalama 60-70 yıl bu mekanda yaşayıp da bütün ihtiyaçlarını karşılayan nimetler içerisinde ömrünü geçirirken bunların nasıl olduğu, nereden geldiği, niye var olduğu, neden bu kadar olağanüstü bir uyum olduğu konuları ve buna benzer konular düşünülmezse o zaman Cenab-ı Allah ne diyor? Hayvandan daha aşağı oluyorlar diyor. Ayet-i kerimesinde. İşte biz ruh sahibi, manevi duygulara sahip insan olarak yaratıldığımız için işte Cenab-ı Allah'ın bizim için özel olarak yarattığı bu nimetler üzerinde teknik de olsa öğreniyor ve düşünüyoruz. Sonra da bunlar bizim imanımız artıyor. Böyle bakacağız. Yani bunlar burada şimdi biz işte bir takım biyolojik, fiziksel veya matematiksel konular konuşuyoruz. Efendim kimyasal konular konuşuyoruz. Bilgimiz artıyor gibi bakmayacağız. Doğru, bilgimiz artıyor ama esas olan imanın artmasıdır. Bunların tesadüfen olamayacağı, mutlak, sonsuz bir güç ve akıl tarafından yaratılmış olabileceğini ve olduğunu görüp ona göre derin tefekkür edip iman etmektir. Esas olan budur. Zaten yani izleyicilerimiz de böyle bakıyorlar inşallah.
Zaten hani tesadüf dediğiniz, hani tesadüf dedikleri o olay olmuş olsa 1400 yıl önce, yani 1400 sene önce Kur'an'da yağmurların rüzgarlarla aşılanması ve yapılması ve bitkilerin bu şekilde rüzgarlar vasıtasıyla döllenerek çoğalmasını mesela, bunu tesadüf olarak açıklamak saçma olur. Çünkü 1400 sene önce Kur'an'da bu yazılıyor, ayetlerde bildiriliyor zaten. Bu da bize Kur'an'ın ne kadar gerçekçi olduğunu gösteriyor. Buna kalkıp da tesadüf dediğimiz zaman da kendimiz de yanılgıya düşeriz. Çünkü önümüzde bir ispat ve delil var. Yani Kur'an'da her şeyin çok detaylı olarak yazıldığını görüyoruz. Hem bilim olsun, hem işte coğrafya olsun, hem birçok olayla ilgili, geçmişle ve geleceğe dair birçok olayla ilgili detaylı bilgiler yazıyor. Bunların tesadüf olmadığında bilim ve teknoloji de geliştiği zaman da bize ispatlayarak gösteriyor, işte günümüzdeki teknoloji gibi. Bunun delillerini de bize sunuyor. Kur'an'ı ispatlıyor daha doğrusu. Zaten bilimin de Kur'an'ın bir parçası olduğunu bu şekilde görüyoruz, içinde olduğunu.
İnşallah. İnşallah. Bilimin gelişmesiyle Kur'an daha çok insanlara doğru olarak yansıyor. Bununla ilgili olarak da eski Mısır yazıtlarından Haman. Biliyoruz ki Firavun'un baş yardımcısı Haman'dır. Ben de bunun Kur'an'da geçmesiyle ilgili bir şey bahsetmek istiyorum inşallah. Firavun dedi ki, şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun dedi ki, ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et. Belki Musa'nın ilahına çıkarım. Çünkü gerçekten ben onu yalancılardan birisi sanıyorum. Bundan yaklaşık 200 yıl önce çözümlenen bir Mısır yazıtında da Haman isimli bir kişiden bahsedilmektedir. Viyana'daki Hof Müzesi'nde sergilenen bu yazıtta Haman'ın Firavun'un yakınlığından da bahsedilmektedir. Bu yazıtlarda Haman'ın taş ocaklarında çalışanların başı olduğu anlatılmaktadır. Ayette Firavun
Haman'dan bu görevi nedeniyle yüksekçe bir kule bina etmesi istemektedir. 19. yüzyılda Mısır hiyeroglifleri çözülene dek Haman kavramı bilinmiyordu. Hiyeroglifler çözülünce Haman'ın Firavun'un yakın bir yardımcısı ve taş ocaklarının başı olduğu anlaşıldı. Dikkat edilmesi gereken husus Kur'an'da da Haman'ın Firavun'un emrinde inşaatları yöneten bir kişi olarak anılmasıdır. Yani Kur'an'da o dönemde hiçbir insan tarafından bilinmeyecek bir bilgi var hocam. Burada maşallah, mükemmel bir bilgi var hocam. Maşallah. 1400 sene önce Allah Firavun'un yardımcısı olarak Haman'ı Kur'an'da bildiriyor ve inşa edicisi olarak bizlere bildiriyor. Biz bunu 1400 sene sonra bilimin gelişmesiyle, araştırmalarla bunu ispatlıyoruz.
Hı-hı, görüyoruz.
Maşallah.
Tabi bak, Firavun kıssası da mesela bizim dikkatimizi vermemiz gereken önemli bir kıssadır. Bütün kıssalar önemlidir. Ne oldu? Bak, o kadar güç kuvvet sahibiydi, değil mi?
Evet.
Amanlar emrinde işte bütün o dönemde yaşadığı bölgenin hazineleri elinde, güç kuvvet kudret eline, ne dese oluyor. İnsanları kesiyor, biliyorsun, iman eden insanları kesiyor, çapraz kesiyor hatta. Yani bayağı ciddi bir psikopat ama dünyada güç sahibi gibi görünüyor, değil mi? Ne oluyor? Musa aleyhisselam bir çıkıyor ortaya evvelallah, ilim kılıcıyla, değil mi, maşallah. Bütün onun sistemini yerle bir ediyor. O da biliyorsunuz evrimi savunan bir adamdır. Firavun da evrimcidir yani. Ona inanır. O da işte Nil'in, biliyorsunuz, çamurlu suyundan, kutsal çamurlu suyundan
putlar
insanın var olduğu, ondan putlar da yapıyorlar ve onlara, evet, tapıyorlar. Böyle bir zihniyetin içinde yaşayan biri, bak çok ilginçtir. Ne oldu? Yüzlerce yıl geçtikten sonra, yani şu an esamesi yok. Adı var, o kadar. Yani Kur'an'da geçmese bilmeyiz belki, evet, de. Bak yok, toprak oldu, kemik oldu. Kemikler un, tuz oldu, yok oldu. Şu an yok, mineral oldu yani toprağa. Ne oldu? Gücün, kuvvetin, iktidarın, paran, pulun. Kaldı hepsi geride. Geçen hocamız anlatmıştı onu. Adam vefat ediyor. Dünya hayatının peşinde koşa koşa vakit bitiyor. Cenab-ı Allah canını alıyor. Kapıda kalıyor demişti Porsche. Duruyor dedi yani. villa, o da duruyor. Yakın akrabalar falan, o da duruyor. Hatta diyor diskoda vefat ediyor diyelim, yani eğlence yerinde. Bunu hemen alıp götürüyorlar ambulansa. Ekip devam ediyor dans etmeye. Kimse bozmuyor yani. Sonra Facebook'ta işte ölüm haberi geliyor. O böyle iki nokta üst üste ters şey var ya,
parantez,
üzüntü suratı. Böyle bir gün, iki gün birileri üzülüyor. Evet. İşte kendimi çok kötü hissediyorum. Çok fenayım. Nasıl olacak? Nasıl alışacağım? Çok özlüyorum. Aradan bir hafta geçiyor. İşte yine Facebook'ta mesaj. Ben Bodrum'dayım. İşte yaşasın.
Et
yaz Bodrum, geldi et Bodrum. Falan. Tamam, Bodrum'a git, tatil yap. Kimseye bir şey dediğimiz yok ama yani böyle işte. Ne oluyormuş? Melekler canı alınca kişiye gelir. Yani ecel vakti gelmeyene gelmez. Ecel vakti gelmeyen aslında iyi bir durumda tabii. Yani çünkü Cenab-ı Allah fırsat vermiş oluyor ona. Allah daha çok yakınlaşsın diye biraz daha imkan olmuş oluyor. Öyle değerlendirilir. Onun için biz ölüm anını, ölümü, ahireti iyi anlayıp, iyi tefekkür edip içerimize, yani kalbimize iyi oturacağız. Ondan sonra ona göre yaşayacağız. Ben böyle işte Akın'ın o bir gıcık olduğu bir reklam var. Neydi o? Öp gençliğini yaşa mı? Bir şey.
Sınırsız yaşa.
Ha, gençlik bir kere gelir. Sınırsız yaşa, tadını çıkar falan gibi böyle biraz şey olmuş. Ha, gıcık demeyeyim de hani sinir olmuş diyeyim. Ondan sonra doğru yani, tamam, gençliğini güzel yaşa. Zaten kimse bir şey demiyor. Zaten Müslüman güzel yaşar. Evet. En iyi şekilde yaşar. En kaliteli, en modern. Şahane bir hayatı olur. Şeytanın Allah sınırım. Kadın olsun, erkek olsun, kim bir mümin olarak salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız, buyuruyor Cenab-ı Allah. Zaten güzel hayatla yaşa. Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Doğrudur, güzeldir. Ama işte ben dünyanın tadını çıkaracağım. Oradan arıyor, zıplaya zıplaya bütün sabahtan akşama kadar dolaşacağım. Öyle olmaz. O doğru değil. Çünkü öyle yaptın mı mutlak husran. İşte Ender Önder hocam o konuları daha iyi biliyorlar mesela. Onlar da bunalmışlar, geçen konuştuk. Ya abi diyorlar, yani biz tamam yani gezdik tozduk güzel ama olmuyor diyor, yani bir şey eksik diyor. Nedir o eksik olan? Çok haklılar. Cenab-ı Allah'ın zikri. Cenab-ı Allah'ın anılmaması. Niye? Çünkü insan tatmin bulmak için bütün bunları yapar. Değil mi? Evet. En iyi arabaya biner, işte en güzel yerlere gider, eğlenir, uçar, kaçar, her şeyi yapar. Tatmin bulmak için. Dünya tatmin bulma yeri değil. Cenab-ı Allah insanı öyle yaratmamış. Dünyada insan sadece Allah'ı anarak, Allah için hizmet ederek tatmin bulur, hakiki tatmin bulur. Şeytanın Allah'a sınırım, kalpleri ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor Cenab-ı Allah. Yani bunu da böyle göreceğiz, bunu da böyle göreceğiz. Dünya geçici bir yer inşallah.
Zaten hocam hani gerçekten o anlattığınız gibi o Allah duygusu içinizde olmadığı zaman da bir tatmin olmama ve bir şeylerden haz alamama duygusu oluyor. Ne oluyor mesela? Hep insan fazlasını istemeye başlıyor. Elindekiyle yetinemiyor. Daha doğrusu elindekini görmüyor. Hep diyorsun ki bir fazlası olsun. Bu oldu mesela şu olsun. Bu olmadı şu olsun. Hep bir fazlası. Hep bir ilerisine bakıyorsunuz. Ve farkına varamıyorsunuz gerçeklerin. İşte bu zamanda insan bu şekilde yaşadığı zaman da hayattan da tad alamıyor. Çünkü yaşadığı hayatın da anlamı olmuyor. Niye diyorsun yapıyorsun bunu diyorsun. Bir amacı yok. Düşünüyor yani. Amaçsız bir şekilde yaşıyorsun. Tamam en güzel yerlerdesin, en güzel şekilde geziyorsun ama amaç olarak ne var? Hiçbir şey. Yani oturduğun eve gittiğin zaman gün içinde ne yaptın diye aklında ne kalıyor? Hiçbir şey kalmıyor mesela. Tamam oraya gittim, buraya gittim, oturdum. Ne sohbet ettin? Akıllarda hiçbir şey yok. Zihinde kalan hiçbir şey yok. Çünkü faydalı yapılan bir şey yok. Hep böyle hani tabiri caizse lay lay lom dedikleri hani böyle biraz daha kafa havada şekilde yaşama. O belli bir yere kadar. İnsan zaten onu yaptığı zaman belli bir şeyden haz almamaya başlıyor. İşte ondan sonra gerçeği düşünüp dediği gibi hocam da zikrettiği zaman Allah'ın zikriyle beraber o zaman her şeye daha güzel sahip olunuyor ve insanın içi de maşallah huzura ferah eriyor.
Maşallah. Yüce Allah yine bizim için tabii ki her şeyi düşünmüş. Bakın Talak suresinde ne diyor? Allah her şey için bir ölçü kılmıştır diyor. Maşallah. Mesela günde 5 vakit namaz, işte hacca gitmemiz, işte ibadetlerimizi yapmamız. Mesela günde eğer 25 vakit olsaydı bu namaz belki sıkılırdık. Belki 3 olsaydı Allah daha az aklımıza gelirdi. İşte dediğimiz gibi 5 vakit namaz koymuş, işte şunu yapmış, bunu yapmış. Her şeyde bir oran kırmış. Ben de yine şeyden bahsetmek istiyorum. İnsan vücudundaki orandan. Yani işte bildiğimiz gibi işte vücudumuzda binlerce kimyasal ve fiziksel olay oluyor. Tabii ki bunlar bizim bilgimiz ve irademiz dışında. Saçımız uzuyor, boyumuz uzuyor, tırnağımız uzuyor. İşte vücudumuzda bir sürü kimyasal olay oluyor. Üşüdüğümüz zaman tüylerimiz kalkıyor. Bunlar işte kalbimiz atıyor. Bunlar hiç bizim isteğimiz dışında olan şeyler değil. Vücudumuzun otomatik tepkisi. Yani biz hiçbir şey yapmıyoruz. Tabii ki bunların bir nedeni var. Allah bizi yaratırken her şeyi ölçülü yaratmış yine dediğimiz gibi. Genel olarak insanın büyümesi hipofiz bezine bağlıdır. İnsan hipofiz bezi salgıladıkça büyür. Ama mesela şöyle bir şey var. Kalbimizdeki hücre sayısı, şu anki kalbimizdeki hücre sayısı yeni doğan bir bebekle aynı hücre sayısına sahip. Ama biz büyüyünce kalbimiz ona geri gelişiyor. Sadece hücreler büyüyor. Hücrede bir bölünme olayı olmuyor. Tabii yine kaslarımızda bu olay farklı. Kaslarımızda hücre sayısı da artıyor gelişim olarak. Yani kalpteki olay farklı, kaslardaki olay farklı. Her şey, mesela gözümüz doğduğumuzdakiyle aynı büyüklükte. Yani gözümüz gelişmiyor. Mesela yine burnumuz ve kulaklarımız ölünceye dek büyüyor. Yani her şeyde inanılmaz bir oran var. Eğer gözümüz doğduğumuzdan bugüne dek büyüseydi kafatasına sığmazdı. Kalp farklı şekilde çalışsaydı, isteğe bağlı çalışsaydı kalbimizi biz çalıştıramazdık uyuduğumuz zaman en azından. Bunu yapamazdık. Yine tabii bir bilim adamı Fibonacci diye tavşanlar üzerine bir araştırmaya başlıyor üremeleri hakkında. Araştırmaya başlarken bakıyor ki bunları rastgele kendi kafasına göre üretiyor. En sonunda bakıyor ki belli bir süreden sonra bu tavşanlar belli bir oran dahilinde büyüyor. Bu oran 1,618. Buna altın oran diyorlar. Altın oran demelerinin nedeni daha sonra yeniden araştırmalar yapıyorlar ki her şeyde bir altın oran var. İnsan da, işte hayvan da, işte oraya da geleceğim. Mekke'de, Kabe'de, orada bile dünyaya göre bir altın oran var. Bunları araştırdıkça şaşırıyorlar kendileri de. Mesela insanın işte güzel olan her şeyde, yine Allah tabi her şeyi güzel yapmış, her şeyde bir oran kılmış yine Talak suresinde dediği gibi. İnsanın işte şu kısmıyla, işte burun kısmıyla, işte çenesinin oranı, üst çenesiyle alt çenesinin oranı, bunun işte kolunun uzunluğu, dirsekten buraya, göbekten alta ve göbekten üste olan her yerinizde, aklınıza gelen her yerde bu altın oran. 1,618 var. Tabi biz bunu cetvelle hani ölçmeye kalktığımız zaman tam olarak oranı bulabilebiliriz ama
Hani sadece insan da değil, salyangozun kabuğunda o dönen geçit oluyor ya şöyle. Hı hı. Orada bile hı hı. bir oranlı şekilde 1,618 oranlı şeklinde büyümüş salyangozun kabuğu dışarıya doğru. Yine Amerikalıların yaptığı bir programda altın oran programında dünyayı, dünya haritasını o şeye koyduğun zaman, programa koyduğun zaman tam Mekke'nin olduğu yer altın oran. Yani dünyanın en kusursuz noktasına denk geliyor. İsteyenler araştırabilir. YouTube'da bulabilir programı. Fotoğrafı koyduğunuz zaman, dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğrafını koyduğunuz zaman Mekke'ye denk geliyor. O da şöyle, Mekke'nin kuzey kutbuna olan uzaklığı ve güney kutbuna olan uzaklığı birbirine oranlandığı zaman 1,618 çıkıyor. Yine aynı şekilde enlem ve boylamın birbirine oranı olduğu zaman da yine bu oran Mekke'de altın oran olarak çıkıyor. Yani işte ve şöyle bir şey var. Mekke'nin insanlar için iman verilecek yer olduğunu gösteren bir surede, Ali İmran suresi 96. ayette şöyle bir şey var. O ayette harf sayısı 47. Mekke'nin işaret edildiği yere olan kadar harf sayısı 29. 29 işte 47 bölü 29 1,618 çıkıyor. Yani ebcedçiler bunu iyi bilir. Ebced hesabı yapanlar. Kur'an üzerine çok böyle hesaplar yapılmıştır. Yine burada da harf sayısı 47. Mekke'ye kadar olan, ayet içindeki Mekke'nin bulunduğu yere kadar olan harf sayısı 29. Burada yine Kur'an'ın işte yine bir başka mucizesi, işareti 1,618 çıkıyor. Kusursuz oran, altın oran çıkıyor. İşte yine Yunanlılar birçok heykellerinde bu altın oranı kullanmışlar. Evet, gösteriyoruz değil mi?
Evet.
Evet, bakın işte. Bu enlem boyama göre olan zannedersem.
Evet, sağ olasın.
Evet. Yine aynı şekilde bunun bir de kuzey ve güney kutbuna göre olan uzaklıkları var. Yine tabii bu Müslüman aleminin yapmış olduğu bir şey değil. Yani biz bunu kafamızdan atmıyoruz. Bu tamamen bilimsel bir şey. Ve yine işte gördüğümüz gibi Kur'an'ın içinde geçen Ali İmran suresi 96. ayette de evet burada da
bir taraftan bakırsa
evet, bir altın oran. Evet, altın oran. Yine Kur'an'ın içinde de geçirmiş Yüce Allah bunu. 1,618 oranını. Bu da yine Kur'an'ın 1400 sene önce altın orandan bahsetmesi olayı. Mesela büyük bir sürü ressam şey yapmış yine altın oranı kullanmış. İşte Mona Lisa'dır. İşte bir sürü ressamlar sonra Mimar Sinan bazı yapıtlarında altın oranı kullanmış. Yani altın oranla yapılan şey masa dahi olsa o masa insana göze güzel geliyor, hoş geliyor. Bu da çok enteresan yani. Maşallah. Kimsenin hiçbir haberi yokken Kur'an'da bunun işaret edilmesi çok garip.
Allah'ın işte yarattığını gösteriyor. Çünkü Allah insanların gözünde 1,618 oranıyla güzel görüyor. Yani çiçeklere bakıyoruz, bitkilere bakıyoruz, o gülün içindeki kıvrımlara bakıyoruz. Evet. Hepsinde 1,618 var ve insanların az önce hocam da dediği gibi yüzünde mesela her yerinde kaşıyla gözü arasında, gözüyle kulaklar, burunla ağız her yerde 1,618 var. Ve insanların Allah 1,618 oranını güzel görmesini sağlıyor. Yani bütün canlılarda bu oran var ve bize o yüzden baktığımız zaman da her şey güzel geliyor. Ve bize hatta bunun örneğini veriyoruz sürekli. Şimdi insan yüzü düşünelim. En güzel gözlü birini alalım. En güzel burunlu birini alalım. En güzel kaşı, en güzel dudağı, en güzel kulakları bir bütün oluşturalım mesela. Baktığınız zaman da hepsinin en güzeli ama bir güzellik ortaya çıkmaz çünkü o oran yok. 1,618 evet. Yok. İşte bu oran olmadığı sürece insan gözüne hiçbir şekilde güzel gelmiyor. Önemli olan o oranın güzel olması. İşte Allah da insanların her şeyini bu oranla ve ölçüyle. Zaten dünyadaki her şey bir ölçüyle kılınmış. Çünkü dünyadaki su ve karalar oranı da bir ölçü. Mesela Allah Kur'an'da bunu da bildiriyor. Üçte ikisinin sularla kaplı olduğunu. Yani bunların hepsine baktığımız zaman da bir oran görüyoruz. Ve dünyadaki her şeyin bir oran ve ölçüyle olduğunu görüyoruz. İşte güneşin mesela uzaklığı diyoruz. Güneş biraz daha yakın olsa, biraz dediğimiz hani böyle çok büyük olduğu için insanların kilometrelerce falan zannediyor ama ya birkaç metre bile yakın olsa dünyaya güneş, dünyamız mesela yanardı. Biraz daha uzak olsaydı dünya bu sefer donardı. Hep bir ölçü var baktığımız zaman. Hep Allah bir ölçü kılmış ve bu ölçü şeklinde insanlar yaşıyor. Bunu da işte Kur'an'da belirtiliyor olması. Mesela hocam az önce gösterdi. DNA mesela dedik. DNA'da da var mesela altın oran. Ve bunların bu şekilde oluyor olması Allah'ın insanları bir ölçü sonucu kıldığını ve bir ölçüyle yarattığını gösteriyor. Evet, hatta hocamızın bir sitesi var, www.altınoran.org sitesinden. Dünyadaki olan işte canlılar, bitkiler, insan vücudu, insan organizması, her şeyde altın oran olduğunu, DNA'da işte aklımıza gelecek her bir şeyde altın oran olduğunu hocamız sitesinde yazmış. www.altınoran.org. Burada detaylı olarak da bütün altın oranlara kardeşlerimiz bakabilirler.
Biraz da bakalım mı isimlerine, altın oranlar nelerde var?
Bakın mesela papatyanın içi değil mi bu?
Evet.
Bir ahenk var yani, renk geçişleri
yani
falan.
Şu parçaların var. Bu şekilde dizilmesi çok büyük bir mucize. Çünkü insana verseniz yani bu parçaları işte bu şekilde dizin diye. Yani şu kadar estetik dizmesi mümkün değil bir insanın zaten. Ama evrimciler bunu işte doğadaki atomların dizdiğini iddia ediyorlar. Tesadüflerin dizdiğini iddia ediyorlar. Bu bakın şuradaki muhteşem diye.
Bu ayçiçeği.
Yani bu böyle sanki hani rastgele dizilmiş gibi insan düşünebiliyor. Burada bir altın oran var. 1,1.618'lik bir oranla Allah yaratıyor. Çiçeklerin mesela yine yapraklarının dizilmesinde, çünkü güneşi bütün hepsinden alması gerekiyor. Hepsi aynı hizada dizilse yaprakların yarısı çürüyecek. Ama öyle bir ahenkle diziliyor ki, bakın rakamlar verilmiş burada bilim adamları. Araştırıyorlar ve bu orana göre
ışığı
evet, güneş
alt yapraklar ışıksız kaldı.
Dediğin gibi Çağdaş Hocam en güzel şekilde alıyor. Mesela bakın şuraya muhteşem bir görüntü var burada. Yani burada bir sanat eseri var. Yani bakın şuraya. Bu da altın oranla yani. Her bir yaprağı diğer yaprakla altın oran içerisinde dizilmiş durumda burada.
Ve yani, bunun mesela çizimini yapıldığı zaman ya da bir mimarisi yapıldığı zaman çok büyük ödüllere tabi tutuluyorlar. İşte dünyanın en iyi çizimi, dünyanın en iyi ressamı, dünyanın en iyi mimarı olarak söyleniyor. Oysa zaten Allah bütün her şeyi dünyadaki bu oranla ve altın oranla yaratmış. Çünkü çok estetik, göze çok güzel hitap eden bir oran var. Sadece burada değil, mesela burada şeyleri anlatıyoruz değil mi hocam? Gösterdik bitkileri. Ya arılar petek yaparken bile altın oran var ve çok enteresan bir şekilde dıştan başlayıp aynı, hep boyutları aynı şekilde ortaya bitiştirebiliyorsunuz. Hani bunu biz bugün hani insanlara bir ölçü bir şey verseniz, ölçerek gitseler ortaya tutturamazsınız yani, mümkün değil onu hepsini aynı oranda yapmanız. İşte bu da mesela Allah'ın yarattığı mucizelerden, iman hakikatlerinden bir tanesi. Bunları görüp de zaten Allah'a tefekkür etmemek, Allah'a iman etmemek zaten çok saçmalık oluyor.
Ölçerek bile aslında insan o altın oranı tutturamadı biliyorsun. Evet. Geçen anlatmıştık, çok acayip, böyle özetle anlatalım. Hani konusu açıldı ya, o peteklerdeki logaritmik yapıyı araştırıyor bilim adamları. Altıgen. Altıgen işte, altta her biri şey yapıyor. Tek bir üç peteğin birleştiği orta noktaya geliyor. O şekilde inşa ediyor arılar. Oradaki matematiği hesap ediyor. Koenig'di yanlış hatırlamıyorsam adamın adı. İşte logaritmik cetveller kullanıyorlar, hesaplar, kitaplar. En ideal petek ölçülerini hesap ediyor bilim adamları. İşte 102 derece, bilmem 34 dakika, işte 26 saniye gibi bir rakam çıkıyor. İnsanların en ideal petek ölçüsünü neticesinde. Sonra arılar nasıl yapıyor diye ona bakıyorlar. Arıların peteklerini ölçüyorlar. Bir de bakıyorlar ki arılar 2 dakikalık bir hata payıyla yapıyor. En ideal peteğe 2 dakikalık hata payıyla, ki 2 dakikalık hata payı 1/30'a denk geliyor. Yani çok çok küçük bir derece olarak hata. İşte diyorlar demek ki yani arılar tam bunu yapamıyorlar falan. Sonra aradan bir vakit geçiyor, başka bir bilim adamı aynı araştırma yapıyor, aynı logaritmik ölçüleri yapıyor. Bir de ne görüyor biliyor musunuz? Çok acayip. Bizim bilim adamlarının yanlış hesap yaptıklarını, arıların doğru hesap yaptıklarını. Çünkü Koenig'in ve ekibin kullandığı logaritmik cetvellerin hatalı olduğunu görüyorlar. Cetvel hatalıymış. Arılar değil. Arılar tam yapıyormuş. Yani en ideal ölçülerdeki peteği var oldukları ilk günden beri yapıyorlarmış. Gördün mü? Çok acayip değil
peteğin
mi?
Peteğin yani? İnşasına da hani biz olsak şu köşeden ya da bir köşeden başlayıp, evet, hepsi farklı köşeden başlayıp ortada buluşuyorlar.
Evet.
Altıgen yapı kullanmaları nedeni de onu da araştırmış bilim adamları. en az malzemeyle evet. en çok yer kullanımı. Yani üçgen olsaydı veya dörtgen olsaydı bu sefer onun çevresi fazla olacaktı. En az malzemeyle en çok alan kaplayan bir tek altıgen varmış. Ve yine o balın petekten dökülmemesi için bütün peteklerdeki oran %13 bir eğimle yapıyorlarmış arılar. Hani böyle dik değil de evet. birazcık yukarıya doğru %13'lük bir oran. Evet. Yine bu bütün dünyada yani geçmişte de böyleydi. İleride de böyle olacak. Evet. Aynı dereceyle olacak yani.
Ve bütün arılar aynı şekilde yapıyor değil mi hocam? Hani bir Afrika'daki arı da aynısını yapıyor. Bir İstanbul'daki arı da aynısını yapıyor. Bir başka bir yerdeki arı da aynısını yapıyor. Onun işte öncesi de analara babalara hani ataları dersek onlar da aynı şekilde yapıyorlardı. Hepsi aynı şekilde yapıyor. Kimse bunlara bu şekilde öğretmiyor. Bu da işte canlıların bütün davranışlarının Allah'ın ilhamıyla olduğunu görüyoruz canlıları. Çünkü bütün yaptıkları hareketler çok şuurlu ve mantıklı ve hepsi aynısını yapıyor. Yani hiçbir hata yapmadan. Çünkü hani hata yapabilir. İnsan olsa mesela öğretilse oğlu yanlış yapabilir mesela ya da kızı yanlış yapabilir. Aynısını çıkaramayabilir. Ama canlılarda bir bakıyoruz. Hiç hata ve kusursuz hep aynı şekilde yapıyorlar. Ve her yaptıklarında yine aynısı oluyor. Hiçbir şekilde düşünerek ya da zaman harcayarak işte acaba nasıl olacak diye değil. Direkt başlayıp yapmaya başlıyorlar ve bu şekilde bitiriyorlar. Bu da işte Allah'ın ilhamıyla yaptıklarını, ona göre Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini gösteriyor.
Allah'ın emirlerini tam olarak yerine getiriyorlar. Ve ürettikleri bal, besin maddesi kendi ihtiyaçlarının çok üzerinde. Bir surede ismi
Nal suresi.
Nal suresi evet, arı suresi. Orada işte diyor Allah onlara diyor gidin polenleri i̇lham alın. Evet.
Arılara ilham ettik. Polenleri
vahdettik.
Alın.
Bağlı. Arılara vaht ettik. Vahdi
ettik.
Okuyayım.
Evet.
Rabbin bal arasına vay etti şeytan Allah'ın. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendilerine evler edin. Ayetin devamında da nasıl yapması gerektiğini Allah'ın tarif ettiğini bildiriyor. Yani her şey Allah'ın vahiyiyle hareket ediyor. Yani normalde mesela biraz önce altın orandan bahsettik. Allah ayette bildiriyor zaten Kamer Suresi 49. ayette. Hiç şüphesiz biz her şeyi bir ölçüyle yarattık buyuruyor Allah ayette. Yani her şeyde bir ölçü vardır buyuruyor. 1400 sene öncesinde her şeyde bir ölçü olmasını Allah alem yani çoğu insan anlayamazdı. Biz şimdi anlayabiliyoruz her şeyde bir ölçü olduğunu. Mesela biraz önce fotoğraflarını gösterdik. Mesela çiçeğe bakıyoruz, bir oran var. İnsan yüzüne bakıyoruz, Çağdaş hocam anlattı biraz önce. Bir oranla yaratılıyor. Mesela anne karnında dilediği şekilde Allah suret verdiğini ve bir ölçüyle şekil verdiğini insana bildiriyor. Yani Allah bir ölçü kullandığını ve o ölçüyü kendisinin yarattığını ve o ölçüyle canlıları şekillendirdiğini bildiriyor inşallah. Şimdi evrimcilere kalsa bu ölçünün sahibi mutasyonlar. Doğal tesadüfler. Tesadüfler. İşte biraz daha zorlarsak random demeye başlıyorlar. Tesadüf nasıl olur dediğimizde İngilizcesini söylemeye başlıyorlar bu sefer bizi işte ikna etmek için. Ya bunların hiçbirisinin bir yaratıcı gücü olmadığı belli yani. Allah ayette zaten onların şirk koştukları şeylerin hiçbir gücü yoktur buyuruyor Allah ayette. Ya mutasyona bakıyoruz. Var mı diyoruz senin bir gücün? Yok diyor. Ben önce DNA'yı dağıtırım diyor. Yani DNA'nın bütün yapısını bozarım diyor. Benim bir gücüm yok diyor. Doğal seleksiyona soruyoruz. Sen bir şey yapabiliyor musun diyoruz. Yok diyor zaten. Öyle bir mekanizma yok da. Benim sadece hayali bir mekanizma olarak beni ortaya attılar diyor. Benim hiç öyle bir gücüm yok diyor. Tesadüflere soruyoruz. Zaten kendinden haberi yok. Yani evrimin tüm mekanizmalarına baktığımız zaman hayali. Bunu görüyoruz. Yani Allah'ın her gün anlatıyoruz bunu. İnşallah anlatmaya da devam edeceğiz. Yarattığı her şeye baktığımızda tüm mekanizmalarıyla, tüm sistemleriyle, tüm parçalarıyla bir arada olduğu zaman anca işlev görebiliyor. Yani göze bakıyoruz mesela 40 parçası var, bir parçası olmasa çalışmıyor. Yani bu parçalar ne yapacak yani biz bir parça oluştu. Oluşmaz da hani oluştuğunu farz edelim. Ya yani bir 39 parça daha ileride olur. Ondan sonra bir sabredelim, bekleyelim şimdi bu vücuttan atılmanın bir manası yok. Biraz bekleyelim. İşte kornea olsun. Sonra bir parça daha ekler. İki parça oldu. Ha gayret hadi devam edelim. Mutasyonlar biraz daha DNA'ya bir şeyler ekleyin. Ondan sonra işte göz merceği oldu. Hadi dördüncü parça, hadi beşinci parça. Böyle sabırla milyonlarca sene bekliyor onların iddialarına göre. Göz oluşması için. Evrimcilere soruyoruz. Yarım organ çalışır mı diyoruz. Çalışmaz diyorlar. Ne olur peki? Vücuttan atılır diyorlar.
Ama her şey nedense...
Yavaş yavaş oldu diyorsun.
Evet, bir taraftan da yavaş yavaş oldu diyorlar. Birbiriyle tamamen tezat. Yani zaten evrimcilere böyle... Mesela bir yönden soru soruyorsunuz. Onu cevaplayayım derken diğer taraf açılıyor. Yani bak diyoruz ama bak öyle diyorsun ama bu tarafla tezat oldu. Yok zaten öyle değildi deyip bu sefer bu tarafı kapatmaya çalışıyor.
O sefer arkası açılıyor.
Bu taraf açılıyor.
Allah ama diyordu bir ayette değil mi? Onlar kendileriyle çelişki içindedirler diye. Evet, gerçekten de çelişkideler yani kendi anlattıklarıyla, kendi yaptıklarıyla. Kendileri de inanmıyorlar daha doğrusu yaptıklarına ama işte ne kadar insanı kandırabilirsek bizim için iyidir diye düşünüyorlar. Onu yapmaya çalışıyorlar. Ama bu da belli bir şeyden sonra tıkanıyor. Bunu da yapamıyorlar. Çünkü sürekli karşılarına ispat çıkıyor. Sürekli delil çıkıyor. Anlattıkları çünkü tamamen hayalini. Hani böyle bir film ya da bir dizi izlersiniz. Bu dizideki kişiler ve kurumlar hayal ürünüdür dersiniz de bu evrimcilerin de bütün yaptıkları gerçekten hayal ürünü. Yani tamamen zihinlerinde yapmış oldukları bir şey. Hani buna da insanları inandırmaya çalışıyorlar ama işte bilim teknoloji gelişince insanlar Kur'an'a gerçekten bakınca hocamız da mesela bununla ilgili çok fazla kitap yazmış. Baktığımız zaman da işte eski İslam alimleri olsun bir sürü kitaplar yazmışlar. Gerçeklere baktıkları zaman da burada artık dünyada bir şey yapamayacaklarını anlayıp bu sefer uzaya doğru yöneliyorlar. Bu sefer orada yeni bir arayışlara geçiyorlar. Çünkü daha teknoloji oraya fazla araştırmaya geçmedi. O yüzden sürekli yeni yerler ve yeni kendilerine yollar açmaya çalışıyorlar. Ama bunda hiçbir şekilde başarılı olamıyorlar. Çünkü yaptıkları hiçbir şeyin ispatı yok, delili yok. Arkasında durabilecekleri de bir şeyleri yok. O yüzden dolayı gerçek şekilde kimseyle yüzleşemiyorlar. Ancak tek başlarına televizyon programlarına çıkıp orada insanlara enteresan enteresan kelimelerle, kendilerinin de anlamadığı, başı sonu olmayan cümlelerle anlatım yapıp insanlara böyle aktarmaya çalışıyorlar. İşte onlar da Allah'ın da bildirdiği gibi kendileriyle çelişiyorlar. Bu yüzden de bu çıkmazdan hiçbir türlü çıkamayacaklar zaten inşallah.
Bir örnek vereyim ben çelişkileriyle ilgili. Şimdi mutasyonlar biliyoruz canlılara zarar veriyorlar ve işte asimetri oluşturuyorlar. Vücut yapısını bozuyorlar. İşte bir bacağı varsa, işte iki bacağı varsa mesela dört bacak oluyor. İşte üç bacak olabiliyor. Yani tamamen canlının yapısını bozmaya yönelik bir özelliği var mutasyonların. Şimdi diyorlar ki mutasyonlarla mesela mutasyon bir canlıya isabet ediyor. Ondan sonra o canlının böyle çeşit çeşit versiyonları oluşuyor mesela. Sakat, işte hasta, ondan sonra asimetrik bir sürü versiyon oluşuyor diyorlar. Bir canlının bir başka bir canlıya geçerken. Sonra doğal seleksiyon diye de bir mekanizma var. Bir arkadaş var doğal seleksiyon diye. O da aralarından en uygununu bakıyor. İşte mutasyonlar böyle çeşit çeşit canlılar üretiyor onların iddiasına göre. Doğal seleksiyonda sen gel diyor. Sen iyi bir arkadaşa benziyorsun diyor. Seçiyor onu. Sen hayatına devam edeceksin diyor. Hadi siz ölün diyor. Ve onlar ölüp o onların iddia ettiği İşte doğal seleksiyon mekanizmasıyla seçilen canlı hayatına devam ediyor. Şimdi biz diyoruz ki burada, tamam diyoruz hani böyle olduğunu iddia ediyorsunuz. Fakat o seçilemeyen canlılar var diyorsunuz değil mi? Evet diyorlar. Onlar nerede diyoruz biz? Yani onlar fosil kayıtlarında nerede? Mesela mutasyona uğramış canlıları göstereyim ben. Hemen bakalım. Bakın mutasyon sonucunda 4 bacağı varken 5 bacak. Şuradan bir tane bacak çıkmış.
Onu da kullanmıyor zaten.
Kullanmıyor evet. Bu diğer bacağının DNA'daki bölümünün kopyalanıp buradan çıkması sonucunda oluşuyor. Yani ek bir bilgi gelmiyor kesinlikle. Bakın yine şu bacağın büyük ihtimalle şunun DNA içinde bir kere daha kopyalanması mutasyon sonucunda buradan bir bacak çıkmasına neden oluyor. Hiçbir işlevi yok. Bakın burada yine
ve canlının hiçbir şekilde kullanamayacağını, hiçbir işine yaramayacak bir şey yani orada bunun olması.
Bakın iki kafalı domuz. Bir kafasının aynısını kopyasını çıkmış hali. Yine iki kafalı kaplumbağa. Şimdi mutasyona baktığımızda mutasyon bunu yapıyor canlıya. Evet. Değil mi? Net bir şekilde bilimsel gözlemlenebilir. Zaten meyve sinekleri üzerinde milyonlarca meyve sineği üzerinde 30 sene boyunca mutasyon denemesi yapıyorlar. Kafasından bacak çıkıyor.
Kör oluyor.
Ya kör oluyor dediğin gibi ya kısır oluyor. Ya sakat kalıyor ya da direkt ölüyor zaten. O diğerleri de zaten belli bir süreden sonra ölüyor. Yaşayamıyor. Kafasında bacakla nasıl yaşasın? Veyahut da kanadının altından bir kanat daha çıkıyor, uçamıyor o yüzden. Ek bir kanat olduğu için aynı kanadın tekrarlanması sonucunda. Şimdi mutasyonlara baktığımız zaman bunları görüyoruz değil mi? Son derece net, gözlemlenebilir, kendini tekrarlayan bir yapısı var. Biz diyoruz ki, o kadar mutasyon olduğunu iddia ediyorsunuz, böyle canlılara ait fosiller nerede? Diyoruz. Yani bunların olması gerekiyor diyoruz. Bu sefer de diyorlar ki ya niye öyle olsun ki diyorlar. Yani bir canlı başka bir canlıya dönüşürken işte mesela örnek veriyor bir tanesi. Ben diyor, ben varım diyor. Oğlum var, babam var diyor. Ben ara geçiş formuyum diyor. Ben niye asimetrik olayım diyor. Yani aynı canlının, aynı türün soy devamını anlatıp bunu evrime delil olarak göstermeye çalışıyor. Yani nereden tutarsanız dediğimiz gibi o diğer taraf açılıyor. Diyor ki mesela işte biz nasıl oldu da böyle DNA'da değişiklik oldu da her zaman yararlı oldu bu ve bir canlı kusursuz bir şekilde başka bir canlıya dönüştü dediğimizde diyorlar ki öyle şey olur mu diyor. Mutasyon bir sürü canlı üretiyor. Doğal seleksiyonla seçiliyor. Fosil kayıtlarında yok dediğimizde yani niye öyle sakat olsun ki bir anda
bir anda değişiyor.
Bakın yani nereden sorarsak öbür tarafı şey yapmaya çalışıyorlar. Bunun gibi yüzlerce örnek var evrimcilerin anlattığı mekanizmalar arasında. Yüzlerce örnek var. Bu sadece bir tanesi. Yani çevirme yöntemlerinden sadece bir tanesi. Dolayısıyla hani kardeşlerimiz öyle o kadar kendilerinden emin konuşmaları ve anlaşılmaz cümleler kurdukları için hani söyledikleri doğrudur diye düşünmesinler. Detaylı olarak araştırdığımızda bakıyoruz ki ne söylesek yalan söylüyorlar. Yani.
Zaten şimdi mesela diyorlar yani bir mutasyon. Mutasyon görüyoruz. Denge bozuyor, düzen bozan bir şey mutasyon. Hani hiçbir şekilde bir faydası da olan bir şey değil mutasyonun yapılması. Çünkü bu canlı hiçbir şekilde bunu kullanamıyor. Mesela onlara, evrimcilere deniyor ki madem böyle diyor. Hani bir ara geçiş formu dedi ya kendisi için babam oğlum ben de ara geçiş formuyum dedi. Şöyle bir soru soruluyor bu sefer de. O zaman diyoruz her doğan çocuğun mesela atıyorum örnek olarak misal olarak veriyorum. Mesela bir çocuğum oldu kolunu kesiyoruz. Onun da çocuğu oluyor, onun da kolunu kesiyoruz. Hani DNA değişmeye çalışıyoruz. Onun da oluyor, yine kolunu kesiyoruz. Ve her doğan çocuk yine koluyla doğuyor. Hiçbir şekilde DNA'sını dışarıdan değiştiremiyorsunuz. Yani böylece ne olmuş oluyor? Her nesil yine aynı kodlanan DNA ile aynı şekilde gelir. Siz dışarıdan ne kadar müdahale de yapmaya çalışsanız, DNA'daki o kodlar, birbiriyle olan bağlantılar hiçbir şekilde değişmiyor. Yani dışarıdan müdahale ile hiçbir şekilde siz bir türü değiştiremiyorsunuz. Ne kadar çok çalışma yapsanız da üstünde. Sadece o canlıyı yok edersiniz üstünde yaptığınız DNA sonucunda. Bu kalıtım olarak bir sonraki aşamaya devretmiyor. İşte bu da Allah'ın yaratması sanatından bir tanesi. Çünkü DNA'ların bile göstermiştik mesela. 3 trilyon muydu hocam? 3 trilyon hücrenin milyar, 3 milyar hücrenin bilgi harfleri, kodları olarak mesela dizilimleri var. Ve buradan bir tanesini çektiğiniz zaman da bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Yani bir sürü eksikler ortaya çıkıyor. Kaldı ki siz bunların değişebileceğini düşünüyorsunuz. Ya buradan tek bir parça çıkması halinde ya mesela göstermiştik videoda eli oluşmamış sadece o DNA'nın eşleşmemesi sonucunda bir harfin çıkması. Ya orada milyar tane diyorsun. Harf var mesela bir tanesi yani bir tane gözükmez bile normalde gözümüze koysak milyar tane harfi bir tanesini alsak içinden fark etmeyiz bile farkına bile varmayız. Ama onun bir tanesinin bile olmaması insanın gelişimini engelliyor ve bazı eksikliklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. İşte evrimcilerin dediği gibi de mutasyonun olması da insanlarda eksiklik mesela canlılarda yaptılar insanlarda deneyemiyorlar çünkü çok riskli bir olay. Canlılarda deniyorlar ve mutasyona uğrayan bütün canlılar o hareketleri kullanamadıkları gibi... Belli bir süre sonra da hayatlarını kaybediyorlar. Hiç mutasyona uğrayıp da yüzyıllar boyu yaşayan ya da yüzyıllar demeyeyim de hani soyu devam edip de kendisi dahi yani 5 senenin üstüne çıkan 10 senenin üstüne çıkan canlılar yok mutasyona uğrayıp. Çünkü DNA'sını bozuyorsunuz, canlının kalıtımını bozuyorsunuz, her şeyini bozuyorsunuz. Bu da mutasyon demek ki düzensizliğe götürüyor. Hiçbir şekilde mutasyonla düzen olması ve bu şekilde insanların canlının olması da beklenemez. Böylece de evrim teorisi tamamen çürümüş oluyor.
Maşallah.
Bununla beraber de kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biraz iman hakikatlerinden bahsedelim. İlk yarı Kur'an mucizelerinde bitkilerin döllenerek çoğalması, tohumlanmasından bahsetmiştik. Akın hocam herhalde tohumlarla ilgili bize bir şeyler
evet,
aktaracak.
Tohumlarla ilgili videolarımız var. Tohumlar gerçekten çok enteresan yani. Mesela her canlının kendi tohumunu yaymak için ayrı bir taktiği var. Yani Allah'ın belirlediği bir taktik tabii ki bu. Çünkü bitkiye sorsak mesela sen bu taktiği nasıl buldun, nasıl icat ettin diye sorsak bize cevap dahi vermeyecek. Yani böyle bir aklı yok, şuuru yok, beyni yok, gözü yok, etrafı gözlemleme gibi bir yetisi yok. Şimdi yine bir bitki türleri var. Patlama şeklinde tohumlarını yayıyorlar. Onlara bakalım. Şimdi normalde işte bu bitki normal haliyle dururken artık öyle bir raddeye geliyor ki bitkinin yapısı. En ufak bir etkileşimde, bir yağmur damlası olabilir veyahut da herhangi bir başka bir hareketlenmede bir patlama sonucunda tohumunu etrafa fışkırtıyor. Bakın patlama şeklinde oluyor. Ve bu tamamen detaylı bir mekanizma. Kendi içerisindeki işte yapıların işte gerilmesi, ondan sonra
tamamen... Hızlı çekimli herhalde değil mi?
Bu yavaş çekim.
Yavaş çekim.
Evet. Yani tamamen o tohumları dağıtmaya yönelik bir yapısı var. Mesela bakın çok alakasız yerlere kadar parçalarını, tohumlarını yollayabiliyor. Tabii bu tohumların farklı yerlere gitmesi çok önemli. Çünkü mesela bir bitkinin tohumu dibine düşecek olursa topraktan mineral aldığı için, topraktan su aldığı için dip dibe olacaklar ve aynı yerden almaya kalkacaklar. Bu da o bitki için sakat bir durum olacak. Yani mesela bitki böyle duruyor. Zaten mesela işte oradaki 50 santimetre karelik bir alandan besleniyor. Kökleri var. Tohumun dibine düştüğünü farz ederim. Hemen 2 santim yanından bir tane daha bitki çıkacak. Kökleri birbirine girecek. Ondan sonra hatta kökleri birbirini parçalayacak. Çünkü köklerde asit var.
Evet.
Ve kaya gibi bir şeyle karşılaştığı zaman mesela asit salgılayarak o yapıyı parçalıyor. Yani kayaya bile bıraksanız bitki parçalar kayayı. Ki başka bir bitkinin köküyle karşılaştığı zaman onu da parçalayacak. Hatta birbirlerini öldürecekler. Ama bu olmasın diye Allah öyle bir mekanizma yaratmış ki mesela tohumu öyle bir raddeye geliyor. Bir yağmur damlasıyla patlıyor tohum. Ve de mesela bitki buradaysa 2-3 metre alakasız bir yere doğru fırlatmış oluyor tohumunu. Ve orada daha verimli bir topraktan tohum beslenerek çıkıyor ve hayatını devam ettiriyor. Yani böyle bir şeyi bitki nasıl düşünsün? Yani böyle bir şeyi akledebilir mi bitki?
Aklıyor zaten.
Mesela biz o tohumları hep ekiyoruz. Toprağın altına yömüyoruz. Filizleniyor. Ağaç oluyor. Veya çiçek oluyor. Ama o patlama sonucu tohumlar tamamen dağınık bir şekilde. Toprağın üstünde kalıyor. Ona rağmen kendisi tekrar büyüyor, yükseliyor. Evet. Tohumu toprağın içine giriyor. Yani normalde bir insan emeği yok orada. İnsan normalde ekiyor, biçiyor, filizlenip yükseliyor. Ama o patlama sonucunda oluşması da çok mükemmel bir şey.
Evet.
Maşallah.
O zaten evet, Allah tamam. Bazısı işte böyle patlayarak mesela az önce ilk yarıda da mesela Kur'an Müzesi'nden bahsettik. Bazısı da rüzgar vasıtasıyla mesela rüzgarın tohumları göndermesi sonucunda ve şöyle bir şey var. Yani bunun dişisi ve erkeği var çiçeklerin. Eskiden bu bilinmiyordu mesela. Yani cinsi olduğu, türü olduğu bilinmiyordu. Şimdi mesela dişisi var. Dişisinin tohumu, hani erkeğin tohumunu dişiye taşımak gerekiyor. Ve rüzgar vasıtasıyla. Ya bunu düşündüğünüz zaman da bu rüzgar zaten bunu tahmin edemez. Baktığınız zaman da hani rüzgar nereden bilecek ki ben erkeği buldum işte. Hadi alayım oradan dişiye götüreyim. Bunu da tahmin edemez. O da yine Allah'ın dilemesiyle olan bir şey. Bu tohumların tıpkı fırlatıp filizlenmesi gibi toprakta. Hepsinde...
Başka bir yöntemde de şu var. Genel olarak insan ya da hayvan yediği tohumların hepsini öğütür. Yani tamamen tohum yiyorsa eğer öğütür, dışkı olarak atar. Ama bazı tohumlarda türünü devam ettirebilmek için o hayvan ya da insan onu yese dahi o tohumu sen öğütemiyorsun. İşte hayvan onu yediği takdirde gidiyor başka bir yerde. İşte boşaltım yapıyor. O tohum o hayvanla beraber çok daha uzaklara taşınmış oluyor. Evet. Yani bitkinin kendi neslini devam ettirmek için işte yani tabii Yüce Allah'ın yapmış olduğu bir şey. Yani bitki çeşidini devam ettirmek için bazı tohumlara da böyle özellikler vermiş. Yani hayvan yese dahi öğütemiyor ve kilometrelerce uzaklıkta onu oraya bırakıyor. Bilinçsiz olarak tabii. Ve bitkinin nesli böylece devam etmiş oluyor.
Allah'ın ol demesiyle oluyor hocam. Mesela yani ne insanların toprağa ekmesiyle o büyüyor. Ne tohumların dışarı saçmasıyla büyüyor. Yani diyoruz ki dışarıda olduğu zaman da büyüyebiliyorsa bu toprağın içinde. Biz genelde biliriz ki toprağın içinde büyür. Demek ki bu dışarıda da büyüyebiliyorsa bu Allah'ın ilhamıyla olan şey.
Zaten
onun yaratılış mucizesi.
Zaten baktığınız zaman hocam tohum şu kadarcık bir şey, küçücük bir şeyin hani koskoca ağaçlar olması, işte ya da meyve veren bitkiler olması, işte çiçekler olması, güzel görüntüler veren işte ne bileyim bir sürü bitkiler var. Bunların olması küçücük bir tohumla baktığınız zaman zaten olabilecek bir şey değil. Allah'ın ol demesiyle ve Allah'ın dilemesiyle bunlar oluyor. İnşallah. Yani yoksa küçücük hiçbir canı olmayan, hiçbir şekilde baktığınız zaman da tohumda hiçbir, yani bitkinin o bitkiye baktığımız zaman hücreleri var, en azından bir hareketlilik var ama tohumda hiçbir şey yok. Yani bildiğiniz böyle tahta kuru bir parça gibi. Yani tahta parçası gibi. Hani böyle hafif sertimsi yani. Bir şey, küçücük bir şeyin. Verseniz bir insana deseniz ki al bunu deseniz, hani bilmese hiç, al bundan bana çınar ağacı yap desen mesela, küçücük bir tohumdan, taneden, filizden. Ben ne diyorsun, dalga mı geçiyorsun dersiniz mesela. Ama bunu bildiğimiz için Allah'ın dilemesiyle olduğunun da farkına varmamız gerek. Hani herkesin aklında tamam suyu ver, işte topraktaki minerallerle beslensin. Ama bu hayvan, hani bu canlı da değil yani, tohum tanesi. Hani bunun ne bir şekilde beslenmesi için bir yeri var. Hani bizim mesela vesile olarak ağzımız var, vasıta mesela beslenme yolu. Ama bu tohumun tamamen her yeri kapalı zaten. Hani bunun minerali içine alması, bunun beslenip büyümesi ve yükselmesi de zaten. Yani bu Allah'ın dilemesiyle olan bir şey. Çünkü yer çekimine karşı dimdik çıkıyorlar yani bitkiler, evet. Bakıyorsunuz. Yer çekimi kuvvetine karşı gelerek ve toprağı yararak çıkıyor. Hatta burada hızlı çekimlerini gösteriyoruz mesela. İnsan eğer o şekilde görse bitkinin gelişip büyüdüğünü, yani akli dengesini kaybeder o hızda, o süratle ve toprağı yararak. Yani bir kuvvet sonucu bir çıkış yapıyor. Bunların hepsi de Allah'ın dilemesiyle ve Allah'ın ol demesiyle olduğunu görüyoruz. Burada da hani bunları görüp de burada asıl olana bakmak gerekiyor. Yani gerçekten bu bitkinin nasıl oluştuğuna ve bu bitkinin kimin oluşturduğuna, aslında Allah'ın yarattığına bakmak gerekiyor bunu.
Toprakta, suyda Allah bunların hepsini vesile kılmış sadece. Hı-hı. Mesela çok güzel bir örneğim var hocam, onu anlatmak istiyorum.
İnşallah.
Genelde okullarda mesela fasulye alırlar. Yaptık biz de küçükken, yaptık. Pamuk üstüne arasında. Pamuk koyarız. Evet. Bunu birkaç gün suluyorduk, evet. Ve bu fasulye oluyordu, yukarı çıkıyordu. Evet. Bunda ne toprak var, ne bir şey var. Evet, hiçbir şey yok. Sadece bildiğimiz bir pamuk yani. Evet. Bundan oluşabiliyorsa demek ki bunu, evet, Allah'ın yarattığı, evet, gerçektir maşallah. Bu yani.
İnşallah. Tabii Cenab-ı Allah'ın sebebi ihtiyaç yok. Çünkü daha önce onu anlatmıştı hocamız. Cenab-ı Allah gölgeyi yaratıyor, sonra güneşi yaşadım. Yaratıyor.
Maşallah.
Yani değil mi? Tam tersi zannediliyordu. Yani güneş, evet, var olduğundan dolayı gölge de onun sebebi diye biliniyordu. Bak onun olmadığını, öyle olmadığını, tabii batın ehli bunu anlar, zahir ehli bunu anlamaz. Yani olayların dıştakine bakanlar anlamazlar. Ama Cenab-ı Allah'ı hakkıyla takdir edenler, Önder Hocam verdiği örneklerdeki gibi, Cenab-ı Allah'ın yaratmasında hiçbir sebebe ihtiyacı olmadığını hemen anlar. Yani çok basit, hemen bakınca anlaşılıyor. Toprağın altına girmiş bir şey, tohum. Niye yukarı çıksın kardeşim? Yani niye alta gitmiyor? Evet. Daha kolay alta gitmek.
Yani, ya da enine niye zaten, büyümüyor değil mi?
Yani zaten alttasın, sağa sola git. Yani niye yukarı çıkıyorsun kardeşim? Bir de Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel bir benzetmesi var. Diyor ki, insan da diyor o tohum gibi toprak altına girecek diyor. Ama tıpkı o tohum gibi diyor, dev bir ağaç, meyve veren güzel bir ağaç olmak için o da toprak altına girecek ve baki olan berzaha çıkacak diyor. Yani ahirette sonsuz hayata çıkacak diyor. Onun için Cenab-ı Allah onu toprak altına sokuyor. O tohum gibi diyor. Hatta tohumla ilgili benzetmesi var. O minicik bir sandukçadır diyor tohum için. Onun içinde diyor, o dev ağacın diyor bütün fihristesi, bütün bilgisi, her şeyi vardır, saklıdır o minicik sandukçanın içinde. O ağacın boyunun ne kadar olacağı, dallarının kaç tane olacağı, dallarında kaçar tane yaprak olacağı, ne renk olacağı, hangi meyveleri hangi dönemlerde vereceği, bütün bilgileri vardır diyor. Bak onu hemen paylaşalım. Şualarda bahsediyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri, diyor ki, İsmi evvelle işaret edildiği gibi her bir meyvedar ağacın menşei aslisi olan çekirdek öyle bir sandukçadır ki o ağacın programını, fihristesini ve planını ve öyle bir tezgahtır ki onun cihazatını ve levazımatını ve teşkilatını, öyle bir makinedir ki onun iptidadaki incecik varidatını ve latifane masarifini ve tanzimatını taşıyor. Bak her şey o minicik tohumun içinde taşınır diyor. Ve ismi ahirle işaret edildiği gibi her bir ağacın neticesi ve meyvesi öyle bir tarifnamedir ki o ağacın eşkalini, ahvalini ve efsafını ve öyle bir beyannamedir ki onun vazifelerini ve menfaatlerini ve hassalarını ve öyle bir fezlekedir ki o ağacın emsalini ve ensalini ve nesli atisini o meyvenin kalbinde bulunan çekirdeklerle beyan ediyor, ders veriyor. Yani burada bir ders var. Biz tohum üzerine niye konuşuyoruz? Yani tohumun teknik efendim özellikleri, tohum herkes biliyor zaten. Yani mesela ziraat mühendisleri daha iyi bilir tohumu bizden. Değil mi? Daha detaylı bilirler. Biz ziraat mühendisi değiliz ama biz tohum, hocam ziraat mühendisi.
Ziraat mühendisi.
Neyse, masada bir tane ziraat mühendisimiz var. En azından o da tabii anlamlı oldu bizim açımızdan. Biz tohumun sahip olduğu, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin de anlattığı gibi bu olağanüstü özelliklere bakıp bunların o tohum tarafından yapılamayacağı, sonsuz bir aklın, sonsuz bir gücün bu tohuma verdiği emirle bu tohumun da diğer tüm canlı ve cansız maddelerde olduğu gibi hareket ettiğini görüp Allah'a olan sevgimiz ve korkumuz artıyor. Yani olağanüstülük olduğunu görüyoruz. Evrimci beylerin dediği gibi böyle başıboş, boşu boşuna işte oluşmuş şeylerin yeryüzünde olmadığını, her şeyin bir plan, bir vezin, bir oran içinde ve bir hikmetle yaratıldığını, bunlar vesilesiyle, bu iman hakikatleri vesilesiyle görüyor ve kendimize çeki düzen veriyoruz. İnşallah. Çünkü o tohum, evet, ağaç toprak altından çıkıyor ama ne oluyor sonra? Bir süre sonra ölüyor. Evet. Ağaç kuruyor, gidiyor değil mi? İnsan da öyle işte. Çıkacak, doğacak ama bir gün gelecek, yine toprağa dönecek. Maddi olarak yok olup gidecek ama manevi olarak ruhu sonsuza dek var olacak inşallah.
İnşallah. Bir ayet okuyayım ben tohumla ilgili. Bakara suresi 63. ayette Allah bildiriyor şeytan aslanım. Şimdi ekmekte olduğunuz tohumu gördünüz mü? Onu sizler mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık. Böylelikle şaşar kalırdınız buyuruyor Allah ayette. Yani tohumla ilgili bizim hiçbir gücümüzün olmadığını Allah bildiriyor. Eğer Allah dileseydi de onu bir ot kırıntısı kılacağını ve böylelikle bizim böyle şaşırıp kalacağımızı bildiriyor inşallah. Yine ben bir video daha göstereceğim. Bir bitkinin, bir çiçeğin kendi işte tohumlarını başka çiçeklere nasıl yolladığıyla ilgili inşallah. Bir canlıyı kullanıyor bu bitkiler bunu yaparken. Şimdi polenlerini tabii diğer başka bir canlıya iletmesi gerekiyor. Bir tane böcek türü var. Bu böcek türünün de bir şırınga tarzında ağzında bir yapı var. Ve bu yapı bayağı bir uzun. Yani 10-15 santim civarında bir uzunluğu var. Bakın şimdi görüyorsunuz. Bu geliyor. Bitkinin o polenlerle dolu olan bölgesine bu şırıngasını sokuyor ve içeriden istediği nektarları alabiliyor. Ama aynı zamanda da çiçeğin polenlerine de yapışmış oluyor tabii ki. Bu tabii bitki için çok önemli. Bakın çok uzun bir yapı.
Ve orada şu ok şeklinde ona hedef gösteriliyor.
Evet.
Şu o beyazlıklar orada bir daha gösterebilirsek. Evet. Orada buradaki o beyazlar bitkinin tohumuna doğru canlıya yön gösteriyor. Yani bakıyoruz burada da bir baktığınız zaman da yine bir akıl var. Çok büyük bir akıl var.
Maşallah.
O da işte Allah'ın vermiş olduğu bir akıl. Evet. Bu canlı bunu bulabilsin ve oraya odaklanabilsin diye. Evet. Yani o oklar o tohuma doğru, yöne doğru gösteriyor. Yani yukarıdan az önceki çekimde mesela çok net gösteriyor. Baktığınız zaman da sanki oklar hani o yöne doğru bir ok gösterilmiş gibi ve
evet, bak,
çok düzenli.
Uçakların piste iniş sırasında değil mi?
Aynen, helikopterlerin teknoloji. Aynen o teknoloji zaten oradan. O teknolojiler de biliriz, biyomimetik.
Dediğin gibi Ender Hocam çok büyük bir mucize. Böceğin işini kolaylaştırıyor çünkü buna ihtiyacı var yaşamının devam etmesi için. Böceğe dediğin gibi yön gösteriyor. Bak diyor yani tam bu ortada alacağım şey.
Böceği de öyle yaratmış ki Allah. O çiçeğin içine tam girebilecek bir burun yapısına.
Evet. Maşallah. Yani burada da mesela görüyoruz bu bitki nereden bilsin? O deseni nasıl işleyebilir? Yani
bir de kendi görünüşü nasıl bilebilir? Dışarıdan benim oklarım yönü tuttu mu, sağa mı geldi, sola mı geldi, çapraz mı gösterdi, düz mü gösterdi? Bunu nereden bilebilecek? Kendisini dışarıdan görme gibi bir yeteneği yok yani. Görme, zaten görme duyusu yok yani baktığımız zaman.
Desen nasıl işlesin değil mi üzerinde?
Ve çiçeğin renginden dolayı da böcek yine etkilenerek, çiçeklerin yine rengarenk olmasının da bir sebebi var yani. Böcek bakıyor, işte hangi çiçeğin hangi renkte olduğu, işte o ondan besleniyor. Daha önce hiç beslenmemiş olsa dahi onda ona faydalı bir şey olacağını biliyor.
Evet. Böcek, o da işte yani Allah'ın ilhamıyla oluyor. Çünkü renkler de tamamen gözlerimizde olan ve hani bu canlılar çok fazla ışıklı bir ortam olmasa da bunu bulabiliyorlar mesela. Çünkü renklerin fotonların çarpmasıyla oluştuğunu biliyoruz. Hani biz belki bunları renkli görebiliyoruz ama canlılar acaba bu renkte görebiliyorlar mı mesela? Hani bizim gördüğümüz renkte canlılıkta aynı şekilde görebiliyorlar mı? İşte bu da yine Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini gösteriyor ve Allah'ın onlara yol gösterdiğini de gösteriyor. O oklar mesela Allah'ın bu canlılara yol gösterdiğinin bir kanıtı ve çok mucizevi bir olay. Yani buna bakıp da gerçekten tefekkür etmek gerekiyor. Evet. Allah'ın böyle bir yüksek yaratma sanatının ve yüksek aklının olduğunu ve canlılarda bunu sürekli yaptığını ve canlıların Allah'ın, hatta bir ayet var şeytandan Allah sanırım, alnından tutup denetlemediği tek bir canlı dahi yoktur diye. Yani yaratıp haşa salmıyor, bırakmıyor yani Allah. Ve her an kontrol altında tutuyor. Her saniye Allah'ın kontrolü altında. İnşallah. Bütün canlılar, biz de Allah'ın kontrolü altında yaşıyoruz. İnşallah. Yani tek bir saniye Allah'ın kontrolünü Allah üzerimizden çekse, ona hep örnek veriyoruz mesela. Kanımız tek bir an pıhtılaşsa, yani tek bir saniye beynimize kan gitmeyip ölüyoruz mesela. Allah'ın kontrolünü tek bir an çekmesi sonucunda canlılar hayatını yitiriyor. İşte Allah başıboş bırakmıyor hiçbir canlıyı. Evet. Ayette de söylediği gibi. Alnından tutup denetlemediği gerçekten hiçbir canlı yok. Kontrol altında tutmadı. Bunu da söylemek istedim.
Allah şah damarından daha yakındır.
Evet, maşallah. Kişiyle kalbi arasına girer diyor değil mi Cenab-ı Allah? Mesela o renkler önemli. Çağdaş Hocam'ın dediği. Mesela her renk, her uçucu veya uçmayan böceği tahrik etmiyor. Onun dikkatini çekmiyor her renk. Evet. O böceğe uygun renk oluyor o bitkide. O doğru bitki oluyor. O böcek de o bitki için doğru böcek oluyor. O renk de o böcek için doğru renk oluyor. Bak, bu kadar bitki çeşidi var. Bu kadar böcek çeşidi varken her ikisi de birbirini tam buluyor. Renkle, bitkinin fiziksel özellikleri yapısıyla, böceğin fiziksel özellikleri ve yapısı birbirlerine tam uyumlu oluyor. Nasıl tesadüf bu? Nerede burada tesadüf? Olamaz değil mi? Mümkün olamaz. Değil.
Bir de şöyle bir şey var mesela. Eğer hepsi, bütün böcekler renklerden etkilenseydi bu sefer bir takım tabii böcekler hayatını tabii devam ettiremezdi. Tabii. Onun için bazısına da koku alma özelliği vermiş. Bazı çiçeklerin kokusu farklıdır. Genellikle hepsinin farklıdır diyelim. Hani biz onu ayırt edemiyoruz tabii de. Birkaçını ayırt edemiyoruz. Bazı böceklerde koku alma özelliği verilmiş. Çiçek kokuyu salgılıyor. O böcek onu kilometrelerce ileride, yine arkadaşımız anlattığı gibi, rüzgar vasıtasıyla kilometrelerce ileriden alıyor. Böcek gidiyor, o çiçeği buluyor, polenini alıyor, besleniyor.
Maşallah.
Evet.
Maşallah. Evet, o düzen üzerinde gerçekten düşünmesi gereken bir şey. Hani ekranı başında izleyenler de mesela bir an düşünsünler. Bu çiçeğin üzerindeki o beyaz oklar nasıl oluşmuş olabilir? Mutasyonlar bunu nereden bilecek? Tesadüfler bunu nereden bilecek? Tamamen amaca yönelik. Mesela Ender Hocam biraz önce söylediği gibi helikopter pistlerinde oluyor mesela. Ok işaretleri oluyor. Buraya in diye hedef gösteriyor. Orada da aynısı var. Bir iniş yapacak böcek. Tam buraya ineceksin diye oklarla işaret ediyor. Yani ok var bildiğimiz. Bizim işte grafiklerlerin kullandığı, ondan sonra işte veyahut da bir yere gittiğimiz zaman hani işte alışveriş merkezlerinde işte lavaboyu yönlendiren mesela oklar oluyor değil mi?
Trafikte.
O oklar başka bir tarafa olsa mesela, dediğin gibi Serdar Hocam, trafikte yönlendirmeye yönelik hep oklar oluyor. Ve hani biz şey demiyor kimse değil mi? İşte burada işte Mecidiyeköy'e bir sapak var ama buradaki ok tesadüfen oluşmuştur. Milyonlarca senede işte deneye
kendi kendine oluşmuştur.
Kendi kendine böyle bir ok oluşmuştur ve o yönü göstermiştir diye kimse demiyor. Diyor ki herkes, belediye gelmiş bunun aklı başında, insanlar bir amaca yönelik olarak bu oku koymuş diyor değil mi? Şimdi bu bitkinin ne gözü var, ne kulağı var. Beyni yok mu? Bitkinin beyni yok. Yani düşünme gibi bir olayı yok.
Bir de materyali yok bunu koymak için. Şimdi insan mesela bir materyal var, bir maddesi var yani, biliyor. Bu tabela, tabelanın üstüne yazı yazıyorsun ve bunu koyuyorsun. Ama bitkinin bunu yapmak için bir şeyi de yok yani baktığın zaman. Ve hani bunu uygulayabilecek kullanabilecek bir organı da yok çünkü. Baktığın zaman düz, hani normal baktığın zaman dersin ki hani bu bitki normal şekilde oluşuyor. Renkleriyle, mesela renk geçişleriyle bakıyorsun. Muazzam renk geçişleri oluyor canlılarda. Ya bunu yapabilecek bir şey de yok. Materyali de yok. Hani insan örnek veriyoruz bir şeylere kullanarak. Bu canlı bunu da yapamıyor mesela. İşte bu da nasıl olabiliyor? Yine Allah'ın dilemesiyle ve Allah'ın istemesiyle oluyor bu bitkilerdeki bu özellik.
İnşallah. Tabii o da bitkinin kendisine ait bir rengi değil. Allah'ın yarattığı bir renk. Allah da ayette Bakara suresinde 138. ayette şeytan Allah'a sarılır. Allah'ın boyası, Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? Biz yalnızca ona kulluk edenleriz.
Maşallah.
Yani Allah'ın boyasıyla boyanmış o bitki. Yani o mor rengi de veren Allah, o beyaz kısımları yaratan da Allah. Tamamen inşallah Allah'ın yaratması. Bir bitki daha var. İsterseniz onun da mesela yine değişik bir yöntemi var tohumlarını etrafa bırakmak için. Şimdi yine bu ağacın da yani çok değişik bir metodu var. Bakın şurada tohumların bulunduğu yerler var. Kutucukları var. Bakın tohumu belli bir süreden sonra burada da kanatlarıyla beraber. Bakın ortada tohum var. Etrafında da kanatları var. Tamamen aerodinamik kanunlarına göre yaratılmış. Uçmaya yönelik, çok uzaklara gitmeye yönelik.
Rüzgarın etkisiyle hepsi farklı evet, yerlere
gidiyor. Dediğin gibi tohumlar.
Allah zaten ayette diyordu ya rüzgarla hareket ederler diye az önce.
Yani o ağaçtan çok uzak yerlere kadar gidiyor. Hatta kilometrelerce uzağa kadar gidebiliyor. Yani ağaca uçak mühendisi şeyi vermiş oluyorlar evrimciler. Uçak mühendisinin bitkisi var, bilgisi vardır demiş oluyorlar. Eğer ağaca verirlerse olayı. Yani ağacın böyle bir şey yapamayacağı, kanatlarla ilgili bilgisi olamayacağı, aerodinamik kanunlarını ağaca sorsak bilmeyeceği, mutasyonların, DNA'nın bunu bilemeyeceği çok açık bakın.
Bir de nereye gideceğini nereden bilecek bu tohum? Yani evet, şuursuz evet. Bir şekilde çıkıyor yani tohum Alaki. Olarak.
Çok alakasız bir
gidiyor yani.
Yani hani dibine veyahut da işte 10 metre 20 metre yanına da değil. Kilometrelerce gidebiliyor mu? Bambaşka bir yerde o ağacın nesli devam ediyor mesela.
Mesela anlatıyoruz canlılar diyoruz hani biz insanlar mesela navigasyon özelliğini kullanıyor. Canlılarda da mesela navigasyon gibi bir sistemleri var. Allah'ın onları ilham etmesi sonucunda göç ederken bunu kullanıyorlar. Ama bu tohumda canlı özelliği taşıyan bir şey yok yani. Ama gideceği yeri bulabiliyor. Hani bunu görüp de buna bakıp da bunu görmemek çok büyük saçmalık olur. Hocamızın bir kitabı daha var. Tohum Mucizesi diye. İzleyicilerimiz bunları da bunu da alıp okuyabilirler. İnternet sitesinden de bunu ücretsiz olarak indirebilirler. Burada da tohumla ilgili mucizeleri hocamız çok detaylı olarak belirtmiş ve tohumun mucizelerini, Allah'ın yaratma sanatını çok detaylı olarak hocamız anlatmış. Kardeşlerimiz de buradan buna ulaşabilirler inşallah.
Şimdi tohumdan, topraktan bahsettik. Biraz da
onların ihtiyacı var. Olan sudan bahsedelim.
Devam edelim. Bir slaytımız var. Suyun kimyasal mucizesiyle alakalı. Su tabii, niye suyu ele alıyoruz? Vücudumuzun çoğu su ve dünyada su olmadan hayat asla olmaz. Suyun kimyasal özellikleri yaşam için olağanüstü derecede idealdir. Bu özelliklerin başında suyun çok iyi bir çözücü olması gelir. Neredeyse tüm kimyasal maddeler suyun içinde uygun bir biçimde çözünürler. Suda çözünen sayısız yararlı mineraller ve benzeri kimyasallar nehirler aracılığıyla denizlere aktarılır. Bu şekilde denizlere yılda 5 milyar ton kimyasal madde taşındığı hesaplanmaktadır. Su, burada da işte suyun açılmış formülleri verilmiş. Su neredeyse bilinen tüm kimyasal reaksiyonları hızlandırır. Suyun bir başka kimyasal özelliği ise kimyasal reaksiyonlara girme eğiliminin çok ideal bir düzeyde olmasıdır. Su gerektiği zaman katalizör de olabiliyor burada, yani reaksiyonu hızlandırıyor, bazılarında reaksiyonu yavaşlatıyor, bundan bahsediyoruz. Su örneğin ne sülfürik asitteki gibi aşırı derecede reaktif ve dolayısıyla parçalayıcı bir bileşimdir. Bu sülfürik asit genel olarak işte evdeki kezzap türü şeylerde bu sülfürik asit vardır, buradan aklımıza gelebilir.
ne de argon gibi hiçbir reaksiyona girmeyen durgun bir maddedir. Suyun kimyasal özelliklerinin yaşam için uygunluğu su hakkında yapılan herhangi bir çalışma ile biraz daha detaylı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Yale Üniversitesi'nden ünlü biyofizik profesörü Harold Moravitz bu konuda şu yorumu yapar. Son yıllarda suyun daha önceden bilinmeyen bir özelliğin anlaşılmasına yarayan gelişmeler olmuştur. Bu özellik proton iletkenliği sadece suya has bir özellik olarak gözükmektedir ve biyolojik enerji transferi ile hayatın kökeni açısından çok büyük öneme sahiptir. Bilgilerimiz arttıkça doğanın kusursuz uygunluğuna hayranlığımız da artmaktadır. Yine Kur'an'dan bir sureyle, Nahl suresi 10. ayetle örnek verelim. Sizin için gökten su indiren odur. İçecek ondan, ağaç ondandır ki hayvanlarınızı da onunla otlatmaktasınız. Slaytımız bu kadar. İşte gördüğünüz gibi yine burada suyun özelliklerine ufakça bir değindik. Tabii su vücudumuzun büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Meyve ve sebzenin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Mesela herhangi bir sebzeye sadece bir gün daha su verseniz onda inanılmaz değişiklikler görebiliyorsun. Sadece bir gün yani. O hayatı boyunca değil, bir gün. Ki zaten tohumdan bahsettik. Tohumun topraktan çıkması, bir meyve haline gelmesi, bir bitki haline gelmesi tamamen suyla alakalıdır. Yani tabii topraktaki vitaminler, mineraller de vardır. Bunların da etkisi vardır. İşte orada bulunan suyun miktarı. Mesela çok aşırı su bulunursa bitki bazen daha çabuk tohum daha çabuk patlıyor ve daha çabuk büyüyor. Ona göre meyveler, sebzeler oluşuyor. Ona göre tohum hayatta kalıyor. Yine işte suyun özelliklerinden mesela en önemlisi de bildiğimiz gibi denizlerde mesela bakıyoruz buzullar var. Suyun diğer sıvı maddelerden ayırt edici bir özelliği de donduğu zaman hacmi büyür. Eğer donduğu zaman hacmi küçülseydi yani özgül ağırlığı artsaydı o gördüğümüz buz dağları suyun dibine inecekti ve suyun içindeki bütün canlıları aniden öldürecekti. İşte bu sadece suda olan bu özellik yani o donduğu anda hacminin büyümesi ve işte o buz dağlarının tonlarca ağırlığındaki buz dağlarının o denizin bir kısmı yine de üstünde kalması büyük bir mucizedir. Yani onun için bilim adamları zaten ilk olarak herhangi bir sıvı değil de suyu dünya dışında araştırdılar. Yaşam var mı diye. Suyun hani yoksa diğer mineraller, sıvı maddeler de var. İşte Mars'ta, Jüpiter'de sağda solda ama en önemlisi hayatı belli eden şey sudur ve bizim de büyük bir çoğunluğumuz sudan oluşuyor yani. Yani Allah'ın çok büyük bir mucizesi gördüğümüz gibi yani denizlerin sudan oluşması. O buzun, buz dediğim gibi hani diğer sıvılar gibi olsaydı bir anda milyonlarca hayvan yok olacaktı. Tabii biz de hemen anında yok olacaktık. Dünya olmayacaktı. Bitecekti yani bu.
Ve ölçü var değil mi hocam her şeyde? Bakıyoruz az önce de mesela söyledik. Dünyanın 1/3 sularla kaplı. İnsan vücudunun 1/3 suyla. Hep bir oran var ve suyun başka bir özelliği de Allah mesela biz hep düşünüyoruz. İşte diyoruz bu sene işte havalar çok sıcak geçti. Bu sene ya da havalar çok soğuk geçti. Ama her sene aynı oranda yağmur yağıyor. Bu da bir Kur'an mucizesi mesela. Her sene Allah Kur'an'da belirtmiş bunu. Her sene aynı oranda. Yani hiçbir şekilde değişmeden yani yeryüzüne her sene aynı miktarda işte 550 milyon tonlu sanırım yanlış hatırlamıyorsam aynı oranda su düşüyor. Yani bu hiçbir sene değişmiyor. Bu oran hiçbir şekilde değişmiyor. Bu da işte suyun önemini insanlara Allah vurguluyor ve her sene aynı ölçüde insanların ihtiyacı olacak şekilde dünyaya yeryüzüne düşürüyor inşallah.
sumucesi.com var. Hocamızın eserlerinden faydalanarak hazırlanmış bir site. Maşallah her konuda site var. Yani 500'ün üzerinde site var maşallah ve pek çok dilde aynı zamanda versiyonları var. Onlardan bir tanesi sumucesi.com.
Az önce Ender Hocam bir evrimci filmden bahsetti de oradan aklıma bir şey geldi de hakikaten güzel. O evrimci film hakikaten film yani işte malum hayali senaryolar olan bir film ama her filmde olduğu gibi evrimcilerin o filminde de bir adaleti, hakkı demez savunan ve yerine getirmeye çalışan bir kahraman oluyor. Yani iyilerin tarafında olan bir kahraman oluyor. İyilerin böyle gönlünü fetheden. O evrimci filmde bir kahraman var inşallah. Ahir zamanda Cenab-ı Allah onu gönderdi. İnşallah. Mehdi Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'in torunu geldi. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi maddiyum ve tabiyum taunlu fikren yerle bir etti. Artık o evrimci filmin adını da koyduk. Evrimcilerin kabusu filmi oldu. Sonu da çok güzel o filmin. İnşallah o filmde kabusları gerçek olacak evrimcilerin. Şimdi, nedir o? Bir kere fikren yerle bir oldu zaten evrim. Bitmiştir yani Darwinizm. Tamamdır yani. Zaten hocamız söyledi onu. Yıkılmıştır fikren. Şimdi bizim yaptığımız demişti enkaz çalışmaları. Enkaz kaldırma çalışmaları demişti. Enkaz kaldırma çalışmaları daha uzun, daha zor, daha meşakkatlidir. Binanın yıkılmasından demişti. Bizim yaptığımız da o. Filmin sonunda da inşallah Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu, anlattığı güzel ahlak, İslam'ın o güzel ruhu bütün dünyayı saracak. Adalet, hakkaniyet, güzellik, sanat, estetik, huzur, zenginlik, ferahlık bütün dünyaya yayılacak. Cenab-ı Allah bunun için de işte o filmde yaptığımız benzetmedeki o kahramanı Mehdi Aleyhisselam'ı Hatemel velidir, son velidir. Halifetullah'tır, Allah'ın halifesidir. Ve ahkamda masumdur. Verdiği bütün kararlarla doğru yapar. Cenab-ı Allah onu doğrulara yönlendirir. Ve o vesileyle de inşallah doğruluk bütün dünyada hakim olacak. Film çok güzel bitecek inşallah. İnşallah. Müslümanlar için, inananlar için tabii. Bütün yeryüzünde yaşayan insanlar için.
Şimdi film demiş ya, evet. Sen de internette bulduğum bir şey var. Gerçekten çok komik yapmışlar. Öldüren kürek değil, yani biz film afişi gibi hazırlanmış. Altında da şu kısımda yazanı okuyorum. Ateist bilim adamları yıllardır yaptıkları kazılarla ara geçiş fosili arayarak evrimi ispatlamak için uğraştılar. Ama yapılan kazılarda ara geçiş fosili değil, tam kusursuz simetrik canlılar buldular. Şu an 350 milyona yakın fosil var ve bu fosillerin tamamı yaratılışı, yani Allah'ın varlığını gösteriyor. Bütün canlıların 100 milyonlarca yıl önceki halleriyle şu anki halleri arasında en ufak fark yok. Buradan çıkan sonuç, evrim diye bir şey yok. Evrimciler ellerinde kürekle senelerdir ara fosil arıyorlardı. Fakat bu küreğin kendi sonlarını hazırladığından habersizlerdi diye de bir yazı yazmışlar. Gerçekten artık evrimcilerle herkes...
Yani yakında sinemalarda diyor. yakında gerçek hayatta daha doğrusu. Evet, zaten geldi de.
Yakında sinemalarda kahramanlarımız Karl Marx, Charles Darwin, Adolf Hitler hepsi evrimci ve kürekte sonlarını hazırlamış. Gerçekten.
İnşallah. İşte bu ne zaman mümkün oldu mesela bunların tamamen anlaşılması, bunların tamamen ortaya çıkması ve materyalizm, Darwinizm ve evrimin tamamen yok olması ahir zamanla beraber mümkün oldu. Bu da tıpkı Allah'ın bize bildirdiği gibi ve Peygamberimiz vasıtasıyla hadislerde Peygamber Efendimiz bizlere bildirmiş. Ahir zamanın müjdelenmesi ve ahir zamanda gerçekten bunların tamamen yok olacağını bildirilmiş bizlere. Kim tarafından, kim vesilesiyle? Tabii ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle sürekli dile getiriyoruz bunu da, anlatıyoruz. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam çok müjdelenecek bir durum ve Peygamber Efendimiz zaten diyor ki müjdelenin diyor ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman gökte uçan kuşlar, denizde yüzen balıklar dahi sevinecek. Yani burada bizim müjdelenmemiz gerektiğinden bahsediyor. Bugün Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın biraz kutsal emanetlerle çıkmasından bahsedeceğiz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geleceği zaman da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kutsal emanetleriyle çıkacak. Bu kutsal emanetler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar gizli olacak ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber çıkacak. Yani şu anda Topkapı Sarayı'nda olan Hazreti Peygamberimizin hırkayı şerifleri, işte bayrağı şimdi aktaracağız. Bunlarla beraber, kutsal emanetlerle beraber Hazreti Mehdi Aleyhisselam da zuhur edecek. Ondan biraz bahsedelim. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kutsal emanetlerle çıkması. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar.
Beytül Mukaddes'in hazinelerini, Tabutü Sekine'yi, Beni İsrail sofrası ile levhaların madenlerini, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın cübbesini, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın minberinin asasını ve Allah'ın Beni İsrail'e gönderdiği süt kadar beyaz olan eldivenleriyle çıkacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam peygamberinin nişaneleriyle çıkacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gaybet döneminde, yani insanların arasında olmadığı, tanınıp bilinmediği, hapis, sürgün, iftira, işkence ve zulüm gördüğü dönemlerinde birçok münafık çıkacaktır. Bu kişiler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ve talebelerinin gördüğü kötü muamele ve İslam ahlakının hakim olmamasından kaynaklanan zor şartlar nedeniyle dalalete düşecektir. Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'ın kendisi için belirlediği zaman geldiğinde peygamberlerden günümüze gelmiş olan çeşitli nişanelerle zuhur edecektir. Bu nişanelerden biri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Hırka-i Şerifi ve Sancak-ı Şerifi'dir. Hadislerde şöyle bildiriliyor. Salih bin Ukbe'den, o babasından, o da İmam Muhammed Bakır'dan, o ise babalarından nakleder ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mehdi benim evlatlarımdandır. Onun gaybet dönemi olacaktır. Bu dönemde ümmetten birçoğu dalalete düşecektir. O peygamberlerin nişaneleriyle gelecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın yanında olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört keşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. Onda bir hicir, yani hale bulunur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından beri açılmamış olup Hazreti Mehdi aleyhisselam çıkınca açılacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bayrağının özellikleri diğer hadislerde de şu şekilde ifade edilmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bayrakları beyaz ve sarıdır. İçinde çizgiler bulunur. Bayraklarında Allah'ın ismi, azamı yazılmıştır. Onun bayrağı altındaki hiçbir birliğe mağlup edilemez. Allah'ın elçisi için Hazreti Cebrail Aleyhisselam tarafından Bedir Savaşı sırasında getirilen sancak İmam-ı Zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam yani tarafından yükseltilecektir. Bu sancağın özel niteliği dört bir yanda bir aylık mesafedeki düşmanların kalbine korku salıyor olmasıdır. Buna eşdeğer olarak inananların kalplerinde memnuniyeti ve sağlamlığı arttıracaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz Sallallahu Aleyhisselam'ın mührünü kullanacaktır. Hadiste verilen bilgilerden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eserlerinde ve her hayırlı, güzel ve faydalı işinde Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhisselam'ın mührünü kullanacağı anlaşılmaktadır. Hadiste bu mührün altın olduğuna, yani altın renginde bir mühür kullanıldığına da özellikle dikkat çekilmektedir. Cafer Sadık şöyle buyuruyor. Adeta kaimi, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görür gibiyim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in altın mühürle mühürlenmiş sözleşmesini cebinden çıkarıyor. Mührünü açarak onları insanlara okuyor. Burada Peygamber Efendimiz bize Hazreti Mehdi Aleyhisselam nasıl belirtmişse bize sosyal olaylarla, doğal olaylarla dünyaya zuhur edeceğini, ayrıca kutsal emanetlerle de dünyaya Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceğini, bunlar vasıtasıyla insanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı daha iyi tanıyabilmesine vesile olacaktır inşallah.
Peygamberimiz Hazreti Mehdi öncesinde insanların yaşayacağı ortamdan, ahlaklarından, bunlardan da bahsediyor. Bununla ilgili de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru öncesinde iftira ve yalancı şahitlik yaygınlaşacak. Ben de bununla ilgili anlatmak istiyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru öncesinde iftira ve yalancı şahitlik yaygınlaşacak. Bu durum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde şu şekilde bildiriliyor. Kıyametten hemen önce yalancı şahitlik yaygınlaşır. Hakka şahitlik ise gizlenir. İftiranın yaygınlaşması kıyamet alametlerindendir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce toplumda uyuşturucuya ve cinayetlere bağlı ölümler artacaktır. Ali şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyamının öncesinde kırmızı ölüm ve beyaz ölüm olacaktır. Hadiste ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı önce toplumlarda cinayet olayları yoğunlaşacağı dikkat çekilmiştir. Hadisten açıkça anlaşıldığı gibi günümüzde beyaz zehir her türlü uyuşturucu madde olarak adlandırılan uyuşturucular ile hadiste belirtildiği gibi beyaz ölüm gerçekleşecek ve insanları maddi manevi olarak öldürecektir. Ayrıca hadiste ifade edilen kan renginden ise kırmızı ölümle de Hazreti Mehdi Aleyhisselam öncesinde kanlı cinayetler işleneceği dikkat çekilmiştir.
kırmızı ve beyaz ölümlerin sayısındaki bu artış Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun alametlerindendir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların birbirleriyle en geçimsiz oldukları dönemde ortaya çıkacaktır. Hadiste şöyle bildiriliyor. Mufazzel bin Ömer der ki İmam Ebu Abdullah Caferi Sadık Aleyhisselam'a şöyle buyurdu. Ve halkın en şirretliliğini olduğunda zuhur ve vuku bulacaktır. Hazreti Mehdi ortaya çıkacaktır diyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların canilik ve zulümden bıktığı bir dönemde ortaya çıkacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların kötülük, canilik ve zulümden bıktığı ve hiçbir gaip gizli yaşayan onun kadar aziz ve sevgili olmadığı bir zamanda kıyam edecektir dedi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zorlukların baş gösterdiği bir dönemin ardından ortaya çıkacaktır. Ebul Hicaf'ta peygamberin 3 defa şöyle buyurduğu rivayet etmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hususunda müjdeler olsun sizlere. Halkın dağıldığı ve zorlukların baş gösterdiği zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edecektir diyor. Yani bütün zorlukların olduğu dönemde insanların katledildiği, deccalın olduğu zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la gelmesiyle barışın, dürüstlüğün sağlandığı bir ortam olacağını bildiriyor peygamberimiz bize.
Zaten dönemi müjdeli değil mi hocam? Şimdi mesela Peygamber Efendimiz söylemiş, beyaz ve kırmızı ölüm bu aslında çok önemli, hani dikkat edilmesi gereken bir şey. Ahir zamanda olduğumuzu gösteriyor. İşte bu savaşların olması, kanların dökülmesi. Bu mesela şimdi son zamanlarda beyaz dedi işte peygamberimizin de uyuşturucudan olan ölümler. İnsanların şu anda ahir zamanda yaşadıklarını gösteriyor aslında. Bu olaylar çıktığı zaman, bu olaylar yaşanmaya başladığı zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek. Çünkü onun çıkış alametlerinden bir tanesi de böyle bir dönemde olması. Ve adaleti ve insanların üstünde eşitliği, hakkı, huzuru, ferah sağlaması, refah sağlaması. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın en güzel özelliği de bu zaten. İnsan dünyaya bolluk ve bereketini getirecek zaten inşallah. Ve insanların kimsenin sıkıntıda olmayacağı ve güzel dönemlerde yaşayacağı bir zamanı getirecek. Hani insanların bunu istememesi de saçma olur. Çünkü kime sorsanız güzel bir şey istemez misiniz diye. Herkes der ki güzel bir dünyayı tabii ki isterim. Rahat yaşayayım işte, sokağa rahat çıkayım, gezeyim. Herkese güven olacağı. Hani şu anda çok büyük bir güvensizlik var. Herkesin isteyeceği bir şey güven ortamında yaşamak, güvenli bir şekilde yaşamak. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam geleceği zaman da bu huzur ve güven ortamını getirecek.
Yani insanlarda gelecek kaygısı oluşmuş yani. 10 sene sonra ne yapacağım, neredeyim şeklinde bir gelecek kaygısı var. Hazreti Mehdi sayesinde bu da ortadan kalkıyor. İnsanların hepsi bolluk içinde geleceğini düşünmeden rahat bir şekilde yaşamlarını sürdüreceklerini.
Peygamber Efendimiz hatta diyor değil mi hocam? İnsanlara para verdiğiniz zaman almayacaklar. Evet. Diyor ki bende var, istemiyorum diye almayacaklar. Çünkü o kadar bereket ve bolluk olacak ki zaten hiç kimsenin hiçbir şekilde bir duruma ihtiyacı olmadığında. Ya şöyle düşünelim zaten mantıklı olarak. Bir insan mesela kötü bir olayda yapıyorsa biraz da darlıktan dolayı yapıyorlar mesela bazı kısımlar. Şimdi dünyada bolluk, bereket olduğu sürece, herkesin imkanları aynı olduğu sürece ve bütün insanlar eşit olduğu sürece, kimse ezilmediği sürede dünyada, bu zaman hiçbir şekilde bu durumda ne kimse bir kötülük yapacaktır.
O zaman
ne
kimse olmayacak. İnsanlar birbirlerini yani zorla, silahlarla mallarını almaya çalışmayacak. Yani paranın geleceği zaman Hazreti Mehdi ile bolluğun olacağı için bu yüzden deccaliyet zaten ortadan kalkacak.
Onu da çökerttiği için zaten hani o düşünceleri de Hazreti Mehdi çökerttiği için, Hazreti Mehdi Aleyhisselam işte Darwinizm, materyalizm, işte komünizm, bunları çökerttiği için bu düşünceleri zaten baskıcı bir akıl da kalmıyor. Baskıcı uygulama da kalmıyor. İşte insanların aşağı sınıf, üst sınıf olarak ayrım yapılmadığı bir dönemde oluyor. Bu şekilde de olduğu zaman da insanlar eşitlikle ve adaletle bütün dünyada yaşayacaklar. Bu dönemde de zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın öncülüğünde şey de söylüyor, Üstad Bediüzzaman Hazretleri de söylüyor. Türk-İslam Birliği ve Hristiyan İttifakı. Çünkü biliyoruz Hazreti İsa da zuhur edip Hristiyan toplumunu toplayıp herkesin dünyada Müslüman olmasını, yani İslam hakimiyetinin olmasını dünyada sağlayacak. Beraber birlikte dünyada İslam'ın hakim olduğu ve eşitin, adaletin ve Kur'an ahlakının gerçek uygulanmaya başladığı zaman olacak. Peygamber Efendimiz de zaten söylüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır ve benim ahlakımdandır diye. Bu dönemde yaşayacağız inşallah. Şu anda da zaten bu dönemdeyiz. İnsanların zaten bu dönemi şöyle düşünmesinin işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam geçmiş dönemde geldi ya da ileride gelecek diye düşünmesi, bu da insanların Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden, insanların bu şekilde görüşlerinin, düşüncelerinin olması. Ya bu güzel dönemi müjdelemek, Peygamber Efendimiz de zaten söylüyor. Bu güzel dönemi müjdelemek gerekiyor ve bunun farkına varmak, bu dönemi en güzel şekilde şu anda içindeyiz, bulunuyoruz ve yaşamamız gerekiyor. Şanslı bir dönemdeyiz. Bizden önce de olabilirdi ya da bizden sonra da olabilirdi. Biz de bu güzel dönemde yaşadığımız için, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı göreceğimiz için tabii ki huzurluyuz ve heyecanlıyız da aynı zamanda. Çünkü kısmetliyiz. Bu dönemde herkes olmak istiyor. Yani Hazreti Musa bile Allah'a Hazreti Mehdi olmayı istiyor.
Üç defa
hani Hazreti Mehdi olmuş. Çünkü çok güzel bir dönemde ve bütün dünyanın son döneminde, ahir zamanda geliyor ve dünyadaki bütün kötülükleri kaldırarak Allah, çünkü onun kaderine galip olarak kılmış ve hiçbir şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam yenilmiyor ve galip geliyor bütün mücadelelerinden. Çünkü kaderi zaten o şekilde ve yenilmez olarak Allah onu o şekilde dünyaya göndermiş. Ya bu dönemdeyiz. Bu dönemi güzel bir şekilde yaşıyoruz inşallah.
İnşallah.
Bunun birinci de olmamız gerekiyor ve bunu örtbas etmeye çalışsalar da, gerçi biz de sürekli anlatıyoruz, bunun önüne hiç kimse geçemez çünkü.
İnşallah.
Yani
İnşallah.
Dünyanın kaderinde ve kısmetinde bu var zaten. Allah'ın istediği bir şey, Allah'ın dilediği bir şey. Bu yaşanacak zaten. Ne kadar önünü örtmeye çalışsak da, ne kadar çalışsalar da, ne kadar engellenmeye çalışılsa da hiçbir şekilde engel olunamayacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur edecektir inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Hocam söylemek istediğin bir
şey var mı? Estağfurullah. Sen her şeyi en güzel şekilde her zaman gibi söyledin. Allah razı olsun. Ağzına sağlık.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 17'de Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programı canlı olarak yayınlanacak. A9 TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilir izleyicilerimiz. Ayrıca saat 22'de de Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı olacak. Bu da Kocaeli TV, Nevşehir Kapadokya TV, A9 TV ve Harun Yahya TV'den izleyicilerimiz takip edebilirler. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz.